Bu bir tekrar yayındır.
Üç Büyükler başlıyor.
Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
Sevgili seyirciler, Üç Büyükler programında yeniden birlikteyiz. Her perşembe olduğu gibi bu perşembede saat 12 ile 14 arasında yine dop dolu bir programla, manşetlerle karşınızdayız. Aynı Ağacı Küçük, İlfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la birlikte her zaman olduğu gibi program yapıyoruz ama bu defa Ali Naci 10 dakika sonra gelecek. Oğuz Altay bizimle 10 dakika boyunca birlikte olacak ve burada da önemli bir telefon bağlantısı gerçekleştirecek. Seçkin Koç Divan Kurulu üyesi Galatasaray ve Galatasaray Hukukçular Derneği Başkanı kendisiyle şu anda bir telefon bağlantısı gerçekleşecek. Oğuz abi buyur.
Teşekkürler Atakan. Seçkin Bey merhaba.
Merhabalar
olsun. Hoş geldiniz Radyo Gol'e, Boğaz'ın İki Yakası programından selamlar size de.
Üç Büyükler'e geçiş.
Şimdi Boğaz'ın İki Yakası'ndan Üç Büyükler programına geçtik. Şimdi size önemli bir konudan dolayı da söz hakkınız var. Bununla ilgili de zaman ayırdık. Onun için şimdi öncelikli olarak ben de bir Galatasaraylı olarak bazı hissiyatlarım var. Ama bu işin tabii ki hukuki boyutu çok önemli. Şimdi dün Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'un 13 Mart'taki yani dünkü konuşması için ne diyorsunuz?
Şimdi ben de bu konuşmayı dinledim ve inanır mısınız çok şaşırdım. Çünkü Fenerbahçe olsun ister Galatasaray Başkanı olsun hiç fark etmez. Yani bir kulüp başkanına bu şekilde bir konuşma hiç yakışmamıştır. Ben zaten daha evvelde divan konuşmalarımda Ali Koç Bey için yani dikkatli konuşmasını bu şekilde konuşmayla camiaları geldiğini, özellikle başkanların birbirlerine laf edebileceğini, bunun olabileceğini, fakat camiayı buna katmaması gerektiğini söyleyerek eleştirdim. Ve hakikaten korktuğumda başıma geldi. Çünkü bütün bir camiayı FETÖ'cülükle suçlamak akıl alır bir iş değil. Dolayısıyla yani dünkü konuşma bence çok talihsiz bir konuşma olmuştur. Ve bundan dolayı da zaten bizim kulübün başkanı da gerekli açıklamayı yapmıştır. Ama ben yine divan konuşmalarımda belirttiğim gibi ortam çok gerilmekte ve çok kötü yollara doğru gitmektedir.
Seçkin Bey, araya girip bir şey tamamlamak, sormak da istiyorum. Esasında acaba aynı şeyin mi üzerindeyiz daha çok hissiyat olarak? Şimdi mesela Ali Koç başkan olsun, diğer kulüp başkanları, Galatasaray Kulübü Başkanı da zaman içerisinde birbirlerine değişik göndermeler yaptılar bugüne kadar ve bu bir gerginlik de oluşturdu. Bu kabul. Ama Ali Koç başkanın dünkü konuşmasında her zaman yapmış olduğu işte birçok suçlamanın dışında Galatasaray'ın sportif anlamda değil, bir ara acaba onu kaçırdı mı bilmiyorum, ülke bekasıyla ilgili bir durumundan bahsetti Galatasaray'ın. Yani bu hiçbirimizin ülkemiz adına kabul edebileceği bir durum değil. Bu spordan falan çıktı, bu başka bir boyuta geçti. Yani ne oluyor?
Yani ülke bekasını bırakın, düşmanlarla işbirliği yapmak, ülkeye ve devlete karşı gelmek, devleti bölmekten bahsetti. Onlardan da bahsetti. Yani bu dediğiniz gibi tamamen TCK 216 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmektir. Yani bir 30 milyonluk bir tarafta yaklaşık kitlesini düşündüğünüzde karşı tarafta da yine ona yakın bir taraftar kitlesini düşündüğünüzde tamamen ülkeyi ortadan ikiye bölmektedir ve bu çok tehlikelidir ve tamamen ve Galatasaray başkanını ve yönetimini FETÖ'yle iş tutmak, ülkeyi bölmek ve Galatasaray camiasının tamamen bir beka sorunu olduğunu söylemek akıl işi değildir.
Yani şimdi diyorum ki şimdi şöyle bir durum var. Ben bütün yayınlarımda Hep şunun üzerinde durdum. Bu konuyu da bilen bir insan olarak. Şimdi 7 Nisan'da tarihi açıklanmış bir Süper Kupa maçı var. Urfa'da oynanacak.
Evet.
Ben bütün kulüp yöneticilerine, başkanlarına ya da kanaat önderi olan kişilere hep şunu söyledim. Dedim ki bakın yapmış olduğunuz konuşmalara çok dikkat etmelisiniz. Çünkü bu 7 Nisan'da Süper Kupa maçı oynanacak, Urfa'da oynanacak. Avrupa'nın bütün ülkelerinden Fenerbahçeli, Galatasaraylı taraftarlar uçaklarla gelecekler. Türkiye'nin bütün şehirlerinden otobüslerle, özel araçlarla veya karayoluyla, demir yoluyla vesaire uçakla ne olursa olsun Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar yola çıkacaklar. Aynı bölgeye gidecekler. Şimdi bu gerginliğin içerisinde, şimdi diyorum ki ben, insanlar hayatı algıladıkları gibi yaşıyorlar. Yani bir konu üzerinde Seçkin Bey'in veya Atakan Bey'in veya Oğuz Altay'ın algılamasıyla başka bir insanın algılaması aynı olmayabilir. Aynı olmadığı zaman da algıya göre hareket edildiğine göre insanların kendisini nasıl zapt edeceği ya da ne şekilde davranacağını da kestirmek çok kolay değil. Düşünün ki yolda giden herhangi bir takımın taraftarı mola verdi, bir kahve içmek istedi ya da ihtiyacını gidermek istedi, bir benzinlikle durdu. Arkasından bir araba daha geldi, bir otobüs daha geldi, karşılaştılar. Ve bunun örneğini ben Konya'daki Konya Beşiktaş Süper Kupa maçında yaşadım. Ben orada çok zor durumlar yaşadım insanları sakinleştirebilmek için. Bunlar olabiliyor. Şimdi bütün bunları bizler düşünürken, bizler bilirken kulüp yöneten insanlar başka sebeplerden dolayı bu sokaklardaki kendi çocuklarımız gibi olan çocukların bunların içinde kalabilmesini düşünmüyorlar mı sizce?
Valla sevgili Oğuz, çok güzel bir noktaya temas ettin. Aynı çekince bende de var. Hatta korku diyelim, endişe diyelim. Çok az bir süre kaldı o maça da. Zaten biliyorsunuz önümüzde bir seçim atmosferi var. Ve seçim atmosferi de çok gergin geçmekte. Özellikle sonlara doğru. Kıyasıya bir yarış olmakta büyük illerde, bildiğiniz gibi. Şimdi hemen bu seçimden sonra böyle bir maçın ne zaman atarsam Nisan başıydı galiba da galiba ileri atmak istiyordu Fenerbahçe kulübü, öyle değil mi Oğuz?
Yani Fenerbahçe'nin maçın tarihinin ileriye gitmesini isteme sebebi Avrupa kupalarında tur atlarlarsa ki durumdan
kaynaklı.
7 Nisan. 7 Nisan.
Tamam işte, yani seçimler sonrası. Şimdi dolayısıyla seçimler sonrasında zaten seçim geriliminden sonra artık böyle bir gerilimle bu maçın o tarihte oynanması çok sakıncalı.
Ama başka tarih yok ki. Fikstüre baktığınız zaman şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Eğer Fenerbahçe işte, Avrupa'da...
Ama evet. Ben zaten şöyle, yani Fenerbahçe Kulübü Başkanı bu tarihin daha ileri atılmasını istemekte. Çünkü aradaki maçların fazla olması sebebiyle aslında ben şunu da kendi şahsi görüşüm, bu maçın hakikaten istedikleri tarihte olmasını ben de istiyorum. Niye? Çünkü öyle de oldu, böyle de oldu. Şundan dolayı işte federasyon bu da ertelemedi. Bilmem ne, biz Avrupa'da da yarışıyoruz denmesin. Denmesini istemiyorum. Yani hakikaten kafalarda tamamen bir eşitlik olsun diye bunu istiyorum. Ama dediğim gibi yani bunun Nisan'ın başında oynanmasını ben de çok tehlikeli buluyorum. Yani bunun daha bir ileri tarihlere atılmasını düşünüyorum.
Anladım. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Değerli dinleyiciler, aynı zamanda YouTube'dayız izleyiciler. Şu anda telefonumuzda Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Seçkin Koç var. Kendisi Ali Koç Başkan'ın 13 Mart'taki konuşmasından dolayı dernek olarak da, şahıs olarak da, camia olarak da belli rahatsızlıklardan kaynaklanan bir durumdan dolayı bizlere bağlandı. Peki bu rahatsızlık ya da hassasiyetinizden dolayı suç duyurusunda bulunacağınızı söylemiştiniz. Durum nedir şu anda?
Vallahi yani şu anda mesela bürodayım, önümdeki dilekçeye bakıyorum. Yani Sayın Ali Koç konuşmasının belli bir bölümünde aynen şunu diyor. Devletin şu anki tutumuna eskiye dönüş hevesleri türedi sanki. Yani bunu FETÖ'ye dayanarak söylüyor. Yani hakikaten şu anki iktidarı bile FETÖ'cülükle suçluyor. Yani böyle bir suçlamaları basın yayın organlarının önünde nasıl yapabildiği anlamak mümkün değil. Fakat ben onu bırakıyorum. Dolayısıyla yani benim de mensup bulunduğum Galatasaray camiasına yapmış olduğu hakaretler, elle tutulur tutulmayan iftiralar, özellikle FETÖ'cülükle ülkeyi bölmekte ve bir beka sorunu olarak Galatasaray'ı gören konuşmaları sonrasında ben bir liseli olarak, bir Galatasaray Kulübü divan üyesi olarak ama özellikle Galatasaraylı Hukukçular Derneği Başkanı olarak, yani bir hukukçu olarak Sayın Ali Koç hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı söylüyorum. Yani bunu tahmin ediyorum Galatasaray Kulübü de yapacaktır. Fakat ben bunun yapılması gerektiğini, yoksa bu konuşmaların daha da artacağını ve halkı, ortamı, geleceğini düşünmekteyim. Belki bu suç dururlarıyla insanlar bir frene basar. Dolayısıyla ben belki gün içinde bu Ali Koç hakkında bu suç duyurusunu şahsen yapmayı düşünüyorum.
Şimdi anladım. Şimdi biraz önceki programımızda, Boğaz'ın İki Yakası programında Murat Aşık da buradaydı. O da Fenerbahçe'de daha önce başkanlık, yöneticilik yapmış. Eski başkan rahmetli Metin Aşık'ın oğlu ve yorumcumuz bizim de burada. Bu, senin isminden bahsedip böyle bir durumdan da bahsedince, ya Oğuz abi dedi, peki dedi Ali Koç gibi bir insan bu yapmış olduğu konuşmaları hukuk süzgecinden geçirmeden, hukukçularına danışmadan yapmış olabilir mi? Bunu da sorabilir misin dedi bana.
İmkanı yok. İmkanı yok. Bilemiyorum içindeki bulunduğu durum nasıldır, nasıl değildir. Yani sonuçta bir başkan da olsa sarf etmiş olduğu kelimelerin gideceği yeri bilmesi gerekiyor. Tamam, Futbol Federasyonu ile ilgili, hakemlerle ilgili tahrik edici konuşmalar yapabilir ama bu iş bambaşka bir iş. Yani bu artık TCK 216'ya girdiği gibi devletin de suçlanması artı FETÖ'cülük propagandası. Yani tamamen bitmese bile bitmiş bir örgütün sanki hala devam ediyormuş, her yerde tutulmuş etmiş ve Galatasaray'a da maçlar kazandırılmış gibi lanse edilmesi ne kabul etmek mümkün değil. Yani tabii ki hukukçuları yanında vardır, görüşlerini bildirmiştir ama kendisinin yine kendi bildiğini yaptığını düşünüyorum yani. Peki. Açıkçası.
Eklemek istediğiniz bir şey var mı Seçkin Bey?
Yok, hayır. Kolay gelsin size, herkese selam.
Çok teşekkürler.
Devam diliyorum.
Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. İyi günler.
İyi günler. Sağ olun.
Sağ olun.
Sevgili dinleyenler, sevgili izleyiciler, Oğuz Altay, Seçkin Koç'la Divan Kurulu Üyesi, Galatasaray Divan Kurulu Üyesi ve Hukukçular Derneği Başkanı Seçkin Koç'la telefon bağlantısı yaptı. Kendisine de teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sizin masanızı daha fazla işgal etmeyeyim.
Görüşmek üzere abi.
Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun.
Evet. Ali Naci de biraz sonra bizlerle beraber olacak. Biz İrfan'la beraber yayına başlayalım. Gündem yoğun. Dilersen İrfan, Trabzonspor Fenerbahçe maçıyla başlayalım.
Şöyle söyleyeyim. Aslında ben ondan önce bir eklemek yapmayayım. Yani soru istemedi kendisi ama Seçkin Bey'e şunu sormak isterim. Şimdi Ali Koç neden bu açıklamayı yaptı? Bir, sanki Ali Koç yani bunu durup dururken böyle bir açıklama yapmış gibi bir hava estirildi ama şunu söyleyeyim. Bir, Dursun Özbey'in basın toplantısında, kendi düzenlediği basın toplantısında Sayın Başkan Ali Koç için Türkiye'yi bölmek isteyenlerin bir projesi ifadesini kullandı mı? Kullandı. Ve o kişinin proje olarak kulübün başına geldiğini düşünüyorum ifadesini kullandı mı? Kullandı. Şimdi kim Türkiye'yi, şimdi Sayın Başkan Ali Koç için ne diyor? Proje diyor. Türkiye'yi bölmek için, yani bir Fenerbahçe kulübün başına gelen bir kişiyi Türkiye'yi bölmek için gelmiş bir proje olarak nitelendiriyorsunuz. Ondan sonra şimdi Sayın Seçkin Bey'e soruyorum. Şimdi bu az önce dedi ya, Ali Koç'un da yaptığı açıklamada suç duyurusunda bulundum. Acaba Sayın Dursun Özben'in açıklamasını dinledi mi kendisi? Eğer dinlediyse bununla ilgili ne düşünüyordu? Ben bunu sormak istiyorum. Yani az önce bu daha ağır bir ifade yani. Daha ağır bir ifadeden bahsediyoruz. Yani Sayın Dursun Özben söyledi, daha ağır bir ifade. Artı vefat eden Mustafa Koç'la ilgili kullandığı kelime var. Yani o kadar gerginliği o kadar yükseltecek açıklamalar yaptı ki direkt Koç ailesine de falan ve vefat eden bir kişinin arkasından kullanılan bir kelime var. Onu kastedilerek yapılan bir şey var.
Ne demişler?
Ananas kelimesini kullanıyor. Onun neyi kastettiği belli. Yani Fenerbahçe'yi FETÖ'cülükle suçluyor. Dediğim gibi yani Sayın Başkan Ali Koç da dün de net bir şekilde ifade etti. Bu ülkede eğer bir mücadeleden bahsediliyorsa, FETÖ'yle mücadele bahsediyorsa, bu mücadeleyi ilk veren kulüplerden ilk veren de Fenerbahçe'dir. Bunu sadece Fenerbahçe camiası söylemiyor. O gün Ergenekon'dan, Balyoz'dan, FETÖ'nün kumpasları nedeniyle cezaevinde yatan generallerden askerler bunu bahsediyor. Eğer bir surda bir delik açmışsa bunu ilk açan deliğe ilk açan Fenerbahçe diyor. Bunu söyleyen generaller. Artı şunu da söylemek istiyorum. Bir cumhurbaşkanının devletin en üst kademesinin devletin en üst kademesinde belgesine giren, cumhurbaşkanlığının belgesinde yer alan Fenerbahçe'ye 3 Temmuz sürecinde kumpas yapılmıştır diye bir sözü var. Ve 3 Temmuz'un yıl dönümünde Sayın Cumhurbaşkanı'nın kulübe gönderdiği yazı var. Sayın Seçkin Bey'in o yazıyı okuyup daha sonra da Dursun Özbey'in Fenerbahçe'yi şike yapmakla suçladığı ve aslında baktığın zaman bu da 6.222'den sonra. Sonuçta Türk mahkemeleri yargılandı ve Türk mahkemelerinin yargılaması sonucunda Fenerbahçe beraat etti o suçtan. Herhangi bir suçu yok. Halen onun da sen çıkıp Sayın Dursun Özbek bununla ilgili suçlama yapıyor. Sayın Başkan Ali Koç'u proje olarak nitelendiriyor. Bunu bir kez söylemiyor. Bak bunu ikinci, üçüncü defa söylüyor. Ve onun ardından da Sayın Ali Koç da açıklama yapıyor.
Peki niye o gün yapmadı da şimdi yapıyor Ali Koç sence?
Biraz belki de o gün yapsa daha sert açıklamalar yapacaktı. Belki o gün yapsa, hemen basın toplantısı ertesi günü yapsa, şu anki sert açıklamanın dozajı daha da ağır olabilirdi.
Aziz Yıldırım'ın açıklama yapacağını biliyor muydu? Haberi var mıydı? Aziz Yıldırım açıklama yaptığı için mi acaba gecikti açıklaması?
Yok, zannetmiyorum. Şöyle söyleyeyim, biraz daha zaten bekleniyordu. Yani şöyle söyleyeyim, Başkan Ali Koç'un biraz da bekleyip sonra açıklama yapacağını ifade ediyordu. Şimdi Aziz Yıldırım neden açıklama yaptı? Aziz Yıldırım'ın açıklama yapmasının en büyük nedeni de 3 Temmuz sürecinde bu süreçte kumpas için içeride yatan bir isim. Yani dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe demiştir. Yani orada mahkemede, bütün mahkemelere gittim. Silivri'deki, Çağlayan'daki duruşmaların hepsini takip ettim. Orada kulübü için mücadele eden ve son sözü sorulduğunda dar ağacında olsak bile son sözümüz Fenerbahçe diyen bir adam. Daha duruşmanın üçüncü günü ya bırakın ne şike davası. Bizim önümüzden geçerken söyledi Silivri'de bunu. Bunlar da ülkeye darbe yapacak dediler. Aynen bunu söyledi. Bunlar ülkeye darbe yapacak dedi. Yani ne şikesi, bu şike davası değil. Bunlar ülkeyi ele geçirmek istiyorlar dedi. O zaman gülen insanlar 15 Temmuz'da ne olduğunu anladı. Yani şunu söyleyeceğim Atakan. 3 Temmuz şimdi kumpası kabul etmiyorlar. 3 Temmuz'u kumpas olarak kabul etmiyorlar. Ama diğer taraftan da yine aynı örgütün Ergenekon, Balyoz bilmem diğer şeylere kumpas olarak kabul ediyorlar. O zaman bir tezat var. Aynı hakimler, aynı şeyler ve bu hakimler, bunu yapan hakimler birçoğu yurt dışında kaçak durumda, şey yapanlar birçoğu da hapis yatıyorlar. Yani o yüzden yani bunu Sayın Ali Koç'un her yaptığı açıklamayı ortamı germek, sanki ilk kez böyle bir açıklama yapıyor, durup dururken böyle bir açıklama yapıyor diye bir durum söz konusu değil.
Ya Dursun Özbek böyle bir açıklama, böyle bir ifade, böyle söylemler kullanmasaydı, yapmasaydı
Ali Koç açıklama yapmazdı.
Yapmaz mıydı?
Yapmazdı. Hatta dün kendisine de soruldu. Denildi ki ben dedi bu açıklamayı yaptığım için yani ben yani kendi çizgisinin dışına çıktığını ifade etti. Bu açıklamayı yaptığı için kendi çizgisinin dışına çıktığını ifade etti. Kendi camiası içerisinde açıklama yapmadığı için eleştirilen bir kulüp başkanından bahsediyoruz. Zaman zaman açıklama yapmıyor. Ama Galatasaray Kulübü dün internet sitesinde açıklama yaptı. Yaptığı açıklama bile, buna cevap veren açıklamada bile ilgisi olmadığı halde Trabzonspor maçından puan ya da puanlar almak için Fenerbahçe bu açıklamayı yaptı diye Trabzonspor'u gösterdi. Yani Galatasaray Kulübü'nün Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynayacağı maçı internet sitesinde neden böyle bir açıklama yapıyor? Dün yani ortama Trabzonspor üzerinden gelmeye çalışan bir grup da var. Ve Sayın Başkan Ali Koç da dün de net bir şekilde söyledi. Trabzonspor yönetimiyle bizim dedi hiçbir sorunumuz yok. Türk futbolunun sorunları hakkında birçok konuda dedi hemfikiriz dedi. Ve gelmeye çalışıyorlar. Biz dedi bu oyuna gelmeyeceğiz dedi. Kim hak ederse o kazansın dedi. Yani bunun daha ötesinde söylenecek bir şey yok.
Peki İrfan bir şey soracağım. Yani Ali Koç geldiğinde söylemiyorum onu. Hem Dursun Özbek hem Ali Koç Çok sert değil mi bu açıklamalar ya?
Abi onu söylüyorum işte.
Sen... Yani ya inanılmaz ya bak ya Allah... infial yaratmaz mı Allah korusun? Ya çünkü sen... ben mesela hatırlıyorum bir gün saha içinde ki saha içinde yani futbolcular bir şekilde o adrenalinde, o heyecanda, o kazanma duygusunda, o hırsta hatalar yapabiliyorlar. Çok sağlıklı düşünemiyorlar. Akıl melekeleri çok böyle sağlıklı çalışmıyor. Mesela Sabri ile Volkan boğaz boğaza sarılmıştı hiç unutmuyorum. Hemen akşamında bir tane şeyde metro durağında, metrobüs durağında cinayet olmuştu hatırlıyor musun? Hemen akabinde. İki saat sonra bak, iki saat sonra. Ya. Şimdi sizler futbolcu da değilseniz, futbolcuya da yapmaması lazım da. Siz sonuçta düşünüyorsunuz, yatıyorsunuz, kalkıyorsunuz, avukatlarınızla, yöneticilerinizle, danışmanlarınızla konuşuyorsunuz. Daha sağduyulu olamaz mısınız? Daha doğru ifadeler, daha böyle yatıştırıcı söylemler, cümleler kullanamaz mısınız? Siz toplumlara hitap ediyorsunuz ve insanlar sizin arkanızdan, milyonlar sizin arkanızdan geliyor. Siz A dersiniz, onlar Z der. Şimdi sizin bu ifadeniz Allah korusun büyük infiallere yol açabilir ya.
Evet çok doğru. Ben buna sonuna kadar katılıyorum ve şunu söyleyeyim. Az önce de Seskin Bey'in dediği gibi yani bizim 7 Nisan'da Süper Kupa mücadelesi var. Urfa'ya gidecek. Aynı uçaklarla gidecekler. Birisi sevinecek, aynı uçakla dönecek. Birisi üzülecek. Ya bu gerginlik yani olay olma inşallah olmaz ama olayın olmama gibi bir durum söz konusu olacağını düşünmüyorum yani olma ihtimali çok yüksek. Ya yani şu gergin atmosferde umarım olmaz ama zaten güvenlik görevlileri İçişleri Bakanlığımız da gerekli önlemler alacaktır ama ben az önce yayının başında ifade ettiğim gibi bu açıklama durup dururken yapılan bir açıklama değil. İnsanlar bunu kaçırıyor. Yani siz bir kulübün başkanına proje başkanı olarak değerlendirirseniz ve ülkeyi bölmek için geldiği gibi bir ifade kullanırsanız bunu ya şu cümleyi bak diyor ki bir ben diyor rakibin başkanlarının bir proje olduğunu söylemiştim ve bunun arkasındayım. Yani bu ikinci defa söylüyor.
Peki Ali Koç dün enteresan bir cümle de kurdu. Dursun Özbek yakın bir dostumuza, arkadaşımıza Ali Koç söylediklerinde, söylemlerinde, ifadelerinde haklı. Kendisi Türk futbolu için işte önemli işler yapıyor, yapmaya çalışıyor. İşte beni onunla görüştür vesaire. Evet. Yani bu tarz bir ifade de kullandı. Evet. Yani basın toplantısında zehir zemberek açıklamalar yapan Dursun Özbek öncesinde ya da sonrasında böyle bir yani ya arkadaşlarından, ortak dostlarından niye böyle bir talepte bulunuyor ya da böyle bir talepte bulunuyor mu ya da bulunuyorsa niye o söylemlerde bulunuyor? Böyle enteresan işler abi. Ya camialarına ya da taraftarlarına şirin gözükmek için mi? Yani ben sadece Galatasaray yerinde söylemiyorum ona. Kim olursa olsun fark etmez. Bir sosyal medyada inanılmaz bir algı, inanılmaz bir baskı. Taraftarlar, yöneticileri, başkanları açıklama yapmaya zorlayan ciddi anlamda algılar yapıyorlar. Başkanlar, yöneticiler de belki düşünmedikleri, belki istemedikleri, belki akıllarından geçmedikleri şeylere sırf şirin gözükmek için çıkıyorlar açıklama yani yapıyorlar.
Söyledi de Sayın Başkan Ali Koç da o günkü toplantıda. Dedi ki umarım dedi Dursun Özbek yalanlar bunu dedi. Bu dedi söylemleri. Eğer yalanlarsa dedi bu kişi de dedi zaten dedi. Bunu dedi bu görüşmeyi dedi yapıldığına dair dedi, elinde dedi mutlaka dedi, hem çıkar dedi kamuoyuna açıklar. Ve dedi o ofiste dedi kameralar var girip çıktı hangi şeyde çıktı da belli olur dedi. Yani şimdi kamuoyu önünde böyle söylüyorsunuz. Kamuoyu arkasında diyorsunuz ki Ali Koç'la biz görüşelim, sorunları çözeriz. Ortam çok geriliyor, bu gerginliğe izin vermeyelim. Ama kamera önüne geldiğiniz zaman çok daha farklı ifadeler kullanıyorsunuz. Zaten de Sayın Başkan da ifade etti. Hani hangisi gerçek Dursun Özbek dedi. Kamera arkasındaki gerçek Dursun Özbek, kamera önündeki mi gerçek Dursun Özbek? Ya yani anlam veremiyorsun. Ya şunu söyleyeyim, yani vefat eden bir kişinin arkasından, yani aileyi de içine katarak o ifadeyi kullanması yani mücadelenin veya işte dediğim rekabetin ne noktaya geldi, ne kadar dipleri indiğinin net göstergesidir. Bunun başka bir açıklaması yoktur. Eğer suç duyurusunda bulunulacaksa da dediğim gibi bu açıklama değil, bir önceki açıklamada Dursun Özbek'in yaptığı açıklama da daha şeydir. Yani bir kulübün başkanını proje olarak nitelendirmek, onun başına proje olarak geldiğini nitelendirmek söylenecek bir söz yok. Onu açık söyleyeyim.
Yani saçma sapan işler ya. Yani ben iki taraf için de söylüyorum. Galatasaray'ın ilk açıklaması, Fenerbahçe'nin sonraki açıklaması. Böyle inanılmaz ağır ithamlar, zehir zemberek açıklamalar. Ya biz artık bunlardan sıkıldık ya. Ben sıkıldım abi.
Şöyle söyleyeyim.
Ben hakem duymaktan, hakem dinlemekten, hakem konuşmaktan, birbirlerini böyle suçlamaktan, böyle ithamlarda bulunmaktan. Neymiş işte o, işte o ona FETÖ'cü diyor. O ona işte ülkeyi karıştırmaya çalışıyor bir proje falan. Ya inanılmaz ya, böyle akıl tutulmaları ya.
Şöyle söyleyeyim bak, yine suçlamada, yine şeyde bu ateş üfleyerek sönmez ifadesini kullanıyor Sayın Başkan Dursun Özbek. Bu ifadeyi kim kullanmıştı? 3 Temmuz sürecinde Galatasaray Kulübü'nün eski başkanı kullanmıştı. Yani şimdi ona atıfta yaparak, aslında kelime şey metin içerisinde ona atıfta yapılarak Fenerbahçe'ye de ne demek istediğini herkes anlıyor. Yani biraz aklı olan insanlar ne demek istediğini çok net bir şekilde anlıyor. Yani metin genelinde belki bir şey söylemiyor ama o tabiri kullanarak net bir şekilde ortaya koyuyor. Dediğim gibi umarım bu gerginlik son bulur. Ama Sayın Başkan Ali Koç'un yaptığı açıklama, dediğim gibi yani ortaya çıkmış hemen bir açıklama yapalım diye yapılan bir açıklama değil. Bu Sayın Dursun Özbey'in yaptığı çok ağır ifadeler içeren açıklamaya bir cevap niteliğindeki bir açıklamaydı ve kamuoyunun da beklediği bir açıklamaydı. Dediği gibi çok sert ifadeler var içerisinde. Belki de Sayın Başkan Ali Koç'un dediği gibi kendi çizgisinin dışına çıkarak yaptığı bir açıklamaydı ve başkanlık sürecinde daha 6 sene içerisindeki en sert açıklamaydı. Sadece işte diyor ya ülkeyi, bunu mesela yani ülkedeki FETÖ'ye bakış açısının değiştiğini ifade etmişti. Bunu sadece söyleyen Sayın Başkan Ali Koç değil. 3 Temmuz'un yıl dönümünde Sayın Başkan Aziz Yıldırım da ifade etti bunu. Aynen şu cümleyi kullandı. 3 Temmuz'dan daha güçlüler ifadesi kullandı. Ve dedi her partide varlar dedi. Devletin her kademesinde varlar dedi. Mücadeleyi dedi hiçbir zaman bırakmayacağız dedi biz dedi. Her kademesinde varlar dedi. Her partide varlar dedi. Bunu Sayın Aziz Yıldırım da ifade etti. Aziz Yıldırım her konuşmasında ifade ediyor. Yani şu anda bir örgütten bahsediyorsunuz. Devletin şeylerine yıllarca girmeye çalışmış bir örgütten bahsediyorsunuz. Yani o yüzden mücadelenin hemen bitmiş bir örgüt değil.
Bir şey soracağım.
Devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu ifade ediyor. Mücadele devam ediyor. İçişleri Bakanımız da ifade ediyor. Halen operasyonlar devam ediyor.
Peki bir şey soracağım. Ben kaçırmış olabilirim. Az Yıldırım da çok sert ifadeler kullanmıştı. Sinek ikili demişti.
Evet.
O sinek ikili cümlesine bir yanıt gelmiş miydi?
Yok, gelmedi.
Gelmedi mi?
Yani Sayın Aziz Yıldırım'ın açıklaması da yani bir A4 kağıdında aslında çok net ifadeler kullandı, yani gerekli bir şey. Yani bir A4 kağıdıyla. Dursun Özbek çünkü direkt Aziz Yıldırım döneminde 3 Temmuz sürecini hedef aldığı için Aziz Yıldırım ona cevap verdi. Ve Aziz Yıldırım da gerekli cevapları net bir şekilde ifade etti.
Yalnız Aziz Yıldırım'a yanıt verme konusunda biraz yani ne bileyim sakınıyorlar mı?
Yani daha sert açıklamalar gelir. Yani cevap verse ona aynı şekilde aynı sertlikte cevap gelir. Yani onun devamı gelir.
Devamı gelir değil mi?
Devamı gelir. Yani onun devamı gelir. Yani o yüzden de cevap, o açıklamaya cevap gelmedi. Hatta sinyal ikili biliyorsun şey olarak kaldı yani. TT oldu.
Evet. Trabzonspor Fenerbahçe, neler söylersin? Son Pendik maçında zorlanan bir Fenerbahçe vardı. İki ayrı Del ve iki ayrı Fenerbahçe vardı. İki ayrı çok kötü bir oyun. İkinci ele bir nebze toparlanan bir oyun. İç saha maçlarında çok zorlanan bir Fenerbahçe. Dersine iyi çalışmış Pendik. İlk yarıda çok iyi oynadı. Tabii o topun oyunda kalma süresi, yine zaman geçirilmesi, çok faalin olması, Mert Hakan Yandaş'ın Pendik Spor teknik heyetine İbrahim Üzülmez'e doğru yaptığı hareketler, Ferdi'nin karşılaşma sonrasında İbrahim Üzülmez'e doğru dönüp ifadeler kullanması, arkasından Osterwold'un İbrahim Üzülmez'i tutması, böyle garip garip, böyle enteresan şeyler abi ya. İnanılır gibi değil ya. Neler söylersin? Dilersen Pendik maçından başlayalım.
Şöyle söyleyeyim. Pendik maçından başlayalım. Pendik maçında bir ilk yarı izledik. Yani tribünde olsalar bir de uyurdun yani, Atakan gelip izlesen. 60 dakika maç oynanıyor. Uzatmalarla beraber. Topun oyunda kalma süresi 23 dakika. Bazı yerlerde 20 dakika diyorlar.
Şaka gibi değil mi?
20 dakika ya, her pozisyonda top durur mu ya?
Hakem abi. Niye yani, hakem biliyor musun? Abi
çünkü bak, böyle edecek hakem. Aynı Avrupa'daki gibi.
Abi,
kalk diyecek.
Ya, kalk. Bak, itiraz edene sarıyı çakacak.
Evet.
Yatana devam diyecek. Ondan sonra maçtan önce de Selenomi de uyaracak. Diyecek evet. Ki kardeşim, kendini atan, yerde yatan, işte zaman geçiren, geçirmeye çalışan gözünün yaşına bakmam, oynatırım. Serdar Tatlı yapardı bunu.
Böyle olması lazım. Ya düşün, 60 dakika oynanıyor. 60 dakikanın neredeyse ilk yarıda 60 dakika oynanıyor. 40 dakikası yok ortada. Neredeyse 40 dakikası yok. Her pozisyonda yerde yatıyor rakipler, yani rakip oyuncular. Hatta işte yani geçmiş olsun, MR görüntüsünü de paylaştılar hani Halil'in. Halil şimdi şeyde sakatlanıyor. Yani kale arkasında, çizginin dışında sakatlanıyor. Sonra içeri gidiyor, içeride geride yatıyor. Yani birçok pozisyonda oyuncular, yani sadece Halil değil, diğer Pendik Sporlu futbolcular da tamamen Fenerbahçe'nin oyununu biraz daha soğutmak, işte atak, her atak başlayınca her faulde ya oyuncu işte daha ilk yarısı oynanıyor maçın, kramp girdi ayağına şeklinde yere yatıyor, geliyorlar ayağını düzeltiyor.
Bunu ilk kim söylemişti Türkiye'de biliyor musun? 2-3 sene önce Fatih Terim söylemişti. Hatırlıyorsun değil mi? Evet. Topun oyunda kalma süresi, insanların işte hakemlerin maçı durdurması, oyuncuların sürekli soğutması, sürekli oyunun durması, sürekli kendine yer atmanı Fatih Terim söylemişti. Tabii Fatih Terim'e karşı da bir Türkiye'de Galatasaray'ın dışında bir antipati olduğu için de hem ciddiye almadılar hem de çok önemsemediler. Aslında önemsenecek bir konu abi.
Ya şöyle,
yani zamanında bu önlemleri alsalardı. Aylarca küçük hoş geldin kardeşim.
Ha, siz
ya ayakkabılar da yakıyor yalnız Allah'a.
İkiniz siyah, ben mavi.
Ya dost diye girdik, düşman mı çıktı?
Evet, ayağa bakıyorum, bak bak ayağa bak.
Göremedim.
Korkayım yani. Direkt nazarı değdi
Ali. Korkayım, göremedim. Dur bak.
Bak hadi o baksana ise. Hadi renklerden dolayı da. Hayır bak bunu
Fenerbahçe. Düşman diyor bak, görüyorsun.
Hayır o baksana neyse diyorum. Bir payı olabilir. Renkler falan, ezeli rekabet falan filan.
Ya bak görüyorsun değil mi? Direkt düşman.
Hayır, beklemediğim yerden yedim gol.
Ama yok, saç tıraşı da iyi olmuş Ali'nin.
Güzel güzel.
Yakışmış.
Ali gençleşmişsin yalnız ha.
Harbiden gençleşmişsin. Ben sakat
saç olacağım. Abi sıfırladığım zaman aslında yumurta gibi oluyor.
Yumurta gibi.
Ama onu da sevmiyorum.
Biraz da kilo da ver.
Yazlar o zaman gidiyor.
Biraz da kilo mu verdin?
Yumurta gibi diyor ya.
Abi muhtemelen Ramazan'dan dolayıdır.
Ramazan.
Tek öğün.
Tek öğün müthiş, devam. Bak
en fazla sahurda
7-8 kilo daha verirsin. 2 bitimine kadar.
2 açlanmış yumurta yiyip yatıyorum.
Müthiş. Bak Ali Naci seni tebrik ediyorum kardeşim.
Ben kahvaltı yapıyorum sahurda sadece.
Müthiş, harika. Ben biraz dün fazla
kahvaltı.
Kaçırdım.
Kahvaltı.
En güzel abi.
Yani en güzel.
Ben küçükken de yemek yediğim zaman çok rahatsız ederdi.
Uyuyamıyorsun ki zaten.
Ben de sabah zaten böyle tatsız kalkıyorsun abi, yemek yediğin zaman sahurda.
Şimdi Pendik Spor maçına dönelim. Ya Pendik Spor maçında yani gerçekten oyun durdu. Gel maçı tribünden izleseydik abi, yani söyle söyleyeyim. Ben tribündeydim. Uyurdun yani maçta.
Abi evet. Çünkü doğru değildi.
İki gün önce, ama burada şu var. Fenerbahçe futbolcularında biraz rakip de çok fazla oynamaya başladılar. Hani çünkü rakip onların sinirini bozdu. Rakip de çok oynamaya başladılar. Devre arasında İsmail Kartal'ın ilk soyunma odasına indiğinde söylediği söz şu oyuncularına. Bir, sakin olalım. İki, biz kendi oyunumuzu oynamak zorundayız. Sahaya odaklanmak zorundayız. Rakip yere yatsa da siz buna oyun disiplinden kopmasına izin vermeyin. Siz kendi futbolunuzu oynayın ve sonuçta golü de mutlaka atacaksınız ifadesini kullanıyor ki zaten ikinci yarıda baktığın zaman değişikliklerle birlikte Fenerbahçe futbolcular sahaya daha konsantre oldu. Rakiple oynamayı bırakıp tamamen sahaya konsantre olarak zaten golleri dağıtmaya başladı.
Bir de inşallah senden rica ediyorum. Mert Hakan yanlışı savunmazsın abi.
Burayı 45 dakika Fenerbahçe konuşacağız.
Sonra beraber olacağız.
Üç büyükler devam ediyor.
Sevgili dinleyenler, değerli seyirciler, Üç Büyükler programı Radyo Gol'de ve aynı zamanda YouTube'da ortak yayında devam ediyor. Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber yayınımız soluksuz ve bol tartışmalı, bol manşetli ve bol gündemli sürüyor. Mert Hakan Yandaş'tan bahsetmiştik. Mert Hakan Yandaş'tan şu anda devam ediyorum.
Sizler veriyorum sözü.
Evet, Mert Hakan'cığım, güzel kardeşim. Seni Fenerbahçe takımında seviyorlar belli ki. Bakıyorum oyuncular gerçekten sana bayağı içten ve samimi davranıyorlar. Her gelen oyuncuyla, yıldızla aranı bir şekilde o bağı kuruyorsun, iletişimi kuruyorsun, seni seviyorlar. Bunu sevinçlerde, sohbetlerde, diyaloglarda görüyoruz. Buna lafımız yok, Allah nazarlardan saklasın inşallah. Ama sürekli hakemlerle oynamalar, sürekli türbüne şirin gözükmeler, sürekli medyaya şirin gözükmeler, sürekli gol sevinçlerinden sonra rakip teknik direktörlere, teknik heyete bazı böyle gol sevinçlere, böyle kötü duran, şık durmayan hareketler, tavırlar, hakemlere sim kaflı cümleler, küfürler, son maçta hakeme tehditler. Fenerbahçe'de değil de dün geçen maçta Pendik maçında Karagümrük'te oynuyor olsaydın kırmızı kart görmüştün kardeşim. Hı. Ya da Adana Demirspor'da oynuyor olsaydın kırmızı kart görmüştün. Ya da Pendik Spor'da oynuyor olsaydın kırmızı kart görmüştün. Dua et ki Fenerbahçe'de oynuyorsun. Büyük takımda oynuyorsun. Büyük takımda oynadığın için o baskıdan korkan, çekilen hakem o tehditten sonra seni oyundan atamıyor. Atmış olsaydı ne olurdu biliyor musun? Fenerbahçe şampiyonluğu kaybetmiş olurdu. Çünkü maçı çevirmemiş olurdu. Çünkü ilk golü de sen atmıştın. Evet, güzel bir vuruş yaptın. Ha, rakip takımın Pendik Spor'un kalecisi iyi bir kaleci olsaydı belki onu kurtarmış da olurdu ama hiç oraya girmeyeceğim. İyi bir vuruş, iyi bir falso, iyi bir düşünce. Tebrik ediyorum seni. Güzel bir gol. Ama hakem seni o tehditten sonra atmış olsaydı sen o golü atmamış olacaktın ve Fenerbahçe büyük ihtimalle puan kaybetmiş olacaktı ve maçı da döndürememiş olacaktı ve ne olacaktı? Fenerbahçe büyük ihtimalle havlu atmış olacaktı. Ne oldu? Deplasmanda Kayserispor maçı mıydı? Kayserispor maçında gittin.
Fred'i attırdı bu sefer.
Fred'i attırdın. Maçı enteresan yerden enteresan yere döndürdün. Bu maçta da atılsaydın şampiyonluk gitmiş olacaktı. Şu anda seni savunan Fenerbahçeliler büyük ihtimalle bizlerden daha çok eleştirmiş olacaklardı seni. Kardeşim ne gerek var ya? Sen bir camiaya mal olmuş. 13 sene oynamış, 600 Süper Lig maçına çıkmış. Deli İbrahim lakaplı, İbrahim Üzülmez, herkes tarafından sevilen milli futbolcu ve şu anda antrenör. Senden yaş ve yaş büyük adama. Böyle. Bu nedir ya? Bu nedir abi? Her maçta bir şirin gözükmeler. Ne gerek var ya? Ne gerek var kardeşim? Sen ki kötü oyuncu da değilsin. Ben zaman zaman seni beğeniyorum da bu sezon iyi de başladın lige. Ama kardeşim gerek yok ya. Gerek yok. Şu sinirine hakim ol. Öfkene hakim ol. Tribünlere oynama. Futbolunu oyna. Bak futbolunu oynasan seni diğer takım taraftarlığı da sevecek. Montella da sevecek. Milli takıma da alacak belki. Gerek yok. Yapma böyle işleri. Evet buyurun.
Evet sen de söyle, sonra en son ben konuşayım.
Ama ben bir şey söyleyeceğim. Ben sırf Mert Hakan'la alakalı değil. Hem bilgi hem istihbarat hem de yorum paylaşmak istiyorum. Bu Sayın Ali Koç'un açıklamalarıyla alakalı da konuşacağım. Onu sonra mı konuşalım?
Evet, Mert Hakan'la devam edelim.
Mert Hakan, Mert Hakan şaşırtmadı tabii ki. Çok doğal bir durum. Yani Mert Hakan'ın biz Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana yıllardır futbolundan daha çok işte kulübede gördüğü kartlar, işte muhteşem taklaları, kendini yere atması, hani şu an Fenerbahçe Pendik Spor'la oyuncuları falan vakit geçirdiği için eleştiriyor. Gerçekten futbolu çirkin gösteren bir durum ama onun gerçekten uzmanlık yani alanı aslında düşme konusunda Mert Hakan. Ha, Torreira da yapıyor dersin, okey, hak veririm. Ama Mert Hakan da bu, ya ben Galatasaraylı futbolcu yapmıyor demedim ki abi.
Ama bak şimdi şöyle söyleyeyim. Eleştirirken
bak, abi yapıyor diyorum zaten. Bunu yapan çirkin gözüküyor diyorum.
Tamam işte eleştirirken mesela şimdi Mert
Hakan. Mesela Barış Alper de yapıyor, Torreira de yapıyor.
Mert Hakan mesela, tamam mı? Yaptığı devre arasındaki yaptığı hareket yanlış. Kırmızı sarı kart verebilirsin, kırmızı kart da görebilirdi orada.
Tehdit, evet. Ama... Peki bence beni en çok rahatsız eden, dur ben evet, konuşuyordum. Pardon abi. Beni en çok rahatsız eden hakemi tehdit etmesi ayrı bir durum. Ama orada Sayın Kadir Sağlam'ın da ezikliği, kusura bakmasın. Mert Hakan kadar o da suçlu. Korkaklar çünkü. Korkak oldukları için hakem camiası bu halde. Ama bence en çirkin görüntülerden bir tanesi de gol attıktan sonra çektiği o hareket. Pendik Spor yedek kulübesine karşı yaptığı hareket. Ama işte hani derler ya, sahte kabadayı sadece kendi mahallesinde öter. O hareketi gerçekten deplasmanda yapabilir mi Mert Hakan? O zaman yaparsa ben delikanlı derim kendisine. Kadıköy'de yapmak kolay o hareketi. Çok ayıp bir hareket zaten. Hiçbir yerde yapılmaması gereken bir hareket. Ama sen alenen gidip rakip takımın yedek kulübesine gol attıktan sonra edep yerini gösteriyorsun. Edep hadi yerini versin bakayım.
Edep yerini mi gösterdin?
Nasıl gidiyor
ya abi? Bu buçuk bu şey ya abi. Abi ya yapma gözünü seveyim hadi
nasıl
ya.
Nasıl gitti abi?
Edep yeni gösterdi. Nasıl edep yeni gösterdi?
Abi ya. Bir şey söyleyeceğim bak. Şu ya. Hareket ne abi?
Tamam gol sevinci yani. böyle gol sevinci.
Abi edep yeni gösterse de göstermesin.
Hayır şöyle diyebilirsin. Gol sevinci tahrik ediyor diyebilirsin. Sarı kart verirsin.
Abi Mert Hakan
kaç sarı kart oldu?
Ben sıkıldım abi Mert Hakan.
Tabii abi.
Ben Mert Hakan'ı sürekli bunları taklalarını konuşmaktan, ondan sonra kulübedeki sürekli kartlarını görmesini
tarihe geçti biliyorsun.
Sürekli böyle söylemler, ifadeler, röportajlarından böyle taraftarın şirin görünme hareketlerinden, hakemlere bu tür ama hareketlerinden, tehditlerinden sıkıldım abi.
Bir şey söyleyeyim mi?
Sıkıldım ya.
Hiç Mert Hakan dur abi bitireyim. Mert Hakan'a hiç şaşırmadım. Açık söyleyeyim hiç şaşırmadım. Hı-hı. Yarın bir gün bir şey yapsa yine şaşırmayız Mert Hakan. Ben Ferdi'ye şaşırdım. Ben açık söyleyeyim Ferdi'ye şaşırdım. Hı-hı. Ben. Yani maç içinde işte oyuncuya karşı kasıtlı tekmeleri
var.
Ben bayağı dikkatli izledim. Sonra da bir kez daha izledim. Ferdi'nin böyle çok enteresan faulleri var. Rakibe vuruyor aslında şey yapıyor. Yere yattı diye kaldırmaya çalışıyor falan. Aslında net bir faulü var. Sonra da içeri girerken İbrahim Üzülmez'e bir şey söylüyor İbrahim Hoca'ya. Ve İbrahim Hoca çıldırıyor.
Osterbo Hoca tutuyor.
Ya Ferdi'nin yapacağı bir işler değildi bunlar ya. Nasıl evet, ya, bozuluyor bu çocuklar ya?
İnanılır gibi değil ya.
Ya Ferdi'den beklemezsin söz, kardeşim
İbrahim
ya.
İbrahim Üzülmez kimle konuşuyor o sırada? Fred'le konuşuyor.
Osterbo Hoca.
Yok Fred de var. Onun pozisyonunda Fred de vardı orada.
Osterbo Hoca ile konuşuyor ya.
Yani bir kere söyleyeyim. Teknik adam. Gergin bir atmosfer var. Sen futbolcunun çıkış güzergahında tam futbolcuya içeri giren yerde mi beklersin ya?
Abi onun suçu olduğunu takımını bekliyor abi.
Teknik direktörler
tehdit edilmiş.
Orada, teknik direktör
dayak yemeye çıkmış.
Oyuncularına bekliyor.
Oyuncusunu beklemesin mi adam?
Bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim.
Ya hayır İbrahim Üzülmez bu suçlu burada da.
İbrahim Üzülmez'in veya yardımcılarının maç boyunca eğer maçta gelip tribünde izleseniz maç boyunca yedek kulübesinde neler yaptığını çok net bir şekilde görürdünüz. Çünkü tamam yedek kulübesindeki yardımcı antrenörlerin her pozisyonda dördüncü hakemin yanında zaman zaman Fenerbahçe teknik heyetiyle tartışması, hatta yardımcı antrenörü sarı kart gördü, bak sarı kart.
Evet tartıştılar.
Ümit Hoca tamam eyvallah gördüm yanlış.
Ya yanlış, yanlış ama.
Yanlış kendisine de söyleyeceğim. Ümit Hoca'yı da tanırım severim söyleyeceğim
her
de.
Her pozisyonda.
Ama bu, Fenerbahçe ne kadar şampiyonluk mücadelesi veriyorsa Pendik'te
kalmaya çalışıyor.
Pendik'te kalma mücadelesi veriyor.
Ona
ya İbrahim Üzülmez bir Türk futbol efsanesidir kardeşim.
Katılırım.
Yani anladın mı? Sen ne hakla ne hadle ya? Ya şaka mısınız?
Aynen.
Ha maç bitmiş ama maç sırasında olabilir. O sinirle. Maç bitmiş 3-5 dakika geçmiş. Tribüne de gitmişsin bilmem ne. Abi dönerken orada takımın hocası lider. Çünkü içeri girse olay çıksa derler ki ya sen nasıl hocasın kardeşim?
Niye bıraktın?
Takımını cephede mi bıraktın derler. Gitti orada bekliyor. Osterwalder'le de pozisyonları konuşuyor. Güzel güzel tatlı tatlı konuşuyorlar. Sen görüyorsun böyle sokuyorsun.
Hayır bir şey söylüyor gidiyor hoca çıldırıyor.
Hoca çıldırıyor abi. Abi
ya
Ferdi. Savunma ya İrfan. İrfan savunma abi. Bak abi, savunma ben Jack Tosun yapsın savunma kardeşim.
Savunma meselesi değil.
Savunmam ya.
Savunma meselesi değil. Bak şimdi.
Abi ben şundan da sıkıldım bak, abi. Fenerbahçe işte yorumcuları, gazetecileri Fenerbahçe'yi savunuyor. Beşiktaş yorumcuları Beşiktaş'ı savunuyor. Galatasaray yorumcuları. Abi eleştirelim ya abi
sana.
Eleştiriyorum. Ben dedim ki bak Mert Hakan'a sarı kart da verebilirsin. Kırmızı kart da verebilirsin. Hakem bir şeyden dolayı. Ama bak bu kadar gündeme getiriyor mesela. Mert Hakan'ı çok konuşuyoruz değil mi? Yorumlar. İnanılmaz yorumlar. Ya çok şeye gitmeyelim ya. İki hafta önceye gidelim ya. İki hafta önce Antalyaspor maçı yaşadı bu Türkiye'de. Ya 1300 hakemin yanına geldi yardımcı hakemine. 3 defa o kelimeyi kullandı.
Abi atsın.
Atmadı.
Hakem
abi,
korkaklık yapmasın. Atmasın.
Atamadı bak.
Mert Hakan'dan niye Galatasaray'a geldi
söylüyorum
ya?
Bak, onu söylüyorum bak. Mert Hakan çok fazla gündemde ya bak. Eleştiriliyor. Evet. Aynı eleştiri mesela Kaan Ayhan'da da yapman lazım. Niye yapmıyorsun? Hakem öyle etti. Sen dedi çok oluyorsun dedi. Hareketi biliyorsun ama maç içerisinde bak. Maç içerisinde. Sen çok oluyorsun hakem. Hakemin üzerine yürüyerek parmak sallayarak yaptı bunu.
Vay
bak,
nasıl.
Ondan bak, sonra.
Bak, buna, ya bak, iyi de arkadaşım. Bak şimdi. Verdi sen şimdi bunu. Kötüsün diyor değil mi Kaan Ayhan?
Sen vay kötüsün. Sen çok oluyorsun diyor hakem. Ha. Parmak sallayarak.
Peki Mert Hakan neler söyledi? Bak şimdi orada bir yanlış var. Sen farklı yanlışı bak, göstererek yandı, Mert Hakan'ı bak, savunmaya yandı. Çalışıyorsun.
Ay,
Kaan Ayhan'ın da yaptığı yanlış tamam. Ama affedersin Mert Hakan tamam. İşin suyunu çıkarıyor.
Bak ama
buradan çıkamazsın bak, diyor ya da ne diyecek lan?
Ne demek ya?
Ya ya Kaan Ayhan'la karşılık veriyorsun abi.
Aynı şekilde.
Ya bak. Çıkamazsın ne demek ya?
Aynen öyle.
Ölürsün yani. Diyor ya.
Ölür müsün? Ama bak bir şey söyleyeyim mi? Biraz sonra gelecektim. Hiç şaşırmıyorum. Çünkü Fenerbahçe Kulübü Sayın Başkanı Ali Koç.
Evet.
Hani beka sorunu diyor ya Galatasaray'a. Evet. Halil Umut Beler affedersiniz o saldırıya uğramadan evvel ne demişti Yüksek Divan Kurulu toplantısında? Bu hakemleri rahat bırakmayın. Videoya çekin. Hatalarını söyleyin. Fotoğraflarını çekin.
Tabii Erdem,
dememiş miydi? Bak Erdemci, adamları gidip direkt hakemleri taciz edin dedi. Ya, taraftarına, camiasına, kulübüne Yüksek Divan Kurulu toplantısında bunu söyledi.
Evet.
Ve bundan günler ya da haftalar sonra hakem Halil Umut Meler saha içinde dayak yedi.
Kim vuran?
Faruk Koca'dan. Ankara Gücü Başkanı'ndan. Bak şimdi
dur bir dakika. Kongresi değil mi?
Kim?
Faruk Koca.
kucaklayan kim peki Kulüpler Birliği toplantısında? Sonra montajladılar, kesip servis etmeye çalıştılar. Sonra ortaya çıktı. Kim?
Ya adam
Ali Koç.
Ya adam veda
etmeye gelmiş. Adamı Kulüpler Birliği toplantısında kucaklıyor.
Adam veda etmeye gelmiş.
Peki ne Sayın Ali Koç.
Şey mi yapacak?
Halil Umut Meler o dayağı yediği için hiç acaba sorumluluk hissi hissetmiş midir? Ya da vicdan azabı duymuş mu?
Kim ziyade etti?
Sen açık açık.
İzmir'de evine gidip kim ziyade etti?
Sen açık açık diyorsun ki. Hakemleri taciz edin abi. Bir Yüksek şey Divan Kurulu'nda bunu söylüyorsun.
Bak bir şey söyleyeceğim Ali.
Ve çıkmış şimdi Süper Kupa finali oynanacak Urfa'da. Bu insanlar aynı uçakla gidecek. Aynı güzergahı kullanacak. Geçen hafta konuştuk. Belki aynı otelde kalacaklar. Sen hala nefret ve kin tohumları ekiyorsun Galatasaray'la Fenerbahçe arasına. Fenerbahçe başkanı
şunu
olarak.
Söyleyeyim. Sayın Dursun Özbey'in
yarın bak, Süper Kupa öncesinde bir Galatasaraylı ya da Fenerbahçeli yaralanırsa, burnu kanarsa Sayın Ali Koç yine vicdan azabı hisseder mi? Sorumluluk Dursun, hisseder
Dursun
mi? Hissedecek bence hissetmez.
Dursun Özbek hissedecek
bence
mi?
Bence hissetmez.
Dursun Özbek hissedecek
konuşmadı
mi?
Konuşmadı ki.
Nasıl konuşmadı? Bu açıklama Dursun Özbek'in yaptığı açıklamaya bir cevap. Ülkenin Ali Koç bir projedir. Ne dedi ya? Türkiye'yi bölmek için
tabii Dursun Özbek geldi ifade
yanlış.
Dursun Özbek yanlış söylendi.
Ya yanlış da
skandal. Tamam işte yanlış.
Bak buna cevap ver.
Yanlış.
Buna cevap ver.
Ya bak şimdi
Dursun Özbek açıklamada skandal
kaç dakika konuşmuştur Ali Koç'la alakalı? Bir dakika. Ya sen Yüksek Divan Kurulu'nda her basın toplantısında 3 saatlik toplantı 2 saat 45 dakika daha say konuşuyorsun abi.
Sen bir projedir demek
yanlış.
Bak Türkiye'yi bölmek isteyenlerin bir projesi. O kişinin proje olarak bütün kurumun başına geldiğini düşünüyorum. Bunu bir kez söyledi.
Katılıyorum.
Bak bir kez söyledi.
Yanlış.
Bak bir kez söyledi. Buna cevap vermedi Ali Koç. İkinci kez söyledi. Ben dedi görüşümün arkasındayım.
Peki Özbek bunun
belki açıklamayı yapsa daha sert açıklama olacaktı. Diyor ki başkan bak biz orada Ayaküstü gittikten sonra. Bu 10 sayfa daha uzundu bu basın toplantısının şeyi. Yani başkan konuşuyor abi, 10 sayfayı kısaltıyor.
Bak şimdi ben de sana diyorum ki Dursun Özbey'in Dursun Özbey'in bu çıkışı yanlış diyorum.
Ya adam
peki ben de sana Mustafa şunu soruyorum Koç'un, o zaman. Mustafa abi Galatasaray'la ne alakası var? Dursun Özbey'i hedef al o zaman.
Ya zaten Dursun Özbey'i de hedef aldı.
Abi nereye? Bütün Galatasaray camiasını hedef aldı. Ya Galatasaray bu ülkenin beka sorunudur dedi ya.
Abi
Fenerbahçe kulübü başkanı bunu söyledi.
Fenerbahçe için ne dedi Galatasaray Dursun Özbey açıklamasında? Ne dedi?
Ne dedi?
3 Temmuz kumpasıyla yani devlet Fenerbahçe bütün mahkemeler tarafından, Türk mahkemeler tarafından beraat etti mi kardeşim? Şirket şeyinde, soruşturma.
Evet.
O zaman niye çıkıp halen şirketle ilgili beraatı vuruyorsun? Bu ateş üfleyerek sönmez diyorsun.
Kusura bakma ama yani bir laf var ya ne yazık ki şimdi yayında söyleyemeyeceğim. Biri şey. Anladın değil mi o ifade?
Ama bak kardeşim.
Sen
bak,
her maç, buna her tezahürat, her açıklamanda, her basın toplantısında ya FETÖ demeyi biliyorsun ama Galatasaray'a. O ne öyle güzel ya.
Ha? Galatasaray söylemiyorsun. Galatasaray.
Ama
Galatasaray
hep mağdursun.
Bak mağdur olan Galatasaray. Her zaman mağdur ayağını ya yatan Galatasaray. Kardeşim abi, ya abi gözünü seveyim.
Galatasaray'ın net omurgası var şu anda ya. Net,
nasıl
senin omurgan yok. Kusura nasıl bakma ya.
Yok.
Neden yok biliyor musun omurgan?
Nasıl omurgası yok
hep Galatasaray? Hakem kararlarıyla hatalarıyla sen konuşuluyorsun her hafta Kadıköy'de.
Ya.
Ama en çok sen şikayetçisin. Ama çıkıp MHK başkanını, TFF başkanını istifaya da davet edemiyorsun.
Kardeşim.
Ben şimdi sana soruyorum bak. Fenerbahçe'de yine bu sene 15 tane penaltı verilmiş. 15 penaltı.
Kaç tanesi penaltı değil?
Kadıköy'de bak tamam şimdi. Deplasmanlar da var. Hayır ben sana dakika ve sporları söyleyeceğim. Boş ver.
Kaç tane penaltısı değil? 15
var bir
penaltı
sürü sayarız ya.
Ele gelen
rakip,
değil.
Rakip, Kasımpaşa maçı
bak,
değil.
Bak rakip ceza sahasında. Bak.
Pendik maçı değil.
Nasıl değil Pendik
maçı? Al iki tane saydım
nasıl
sana.
Nasıl Pendik maçı değil?
Direkt 4 puan.
Nasıl Pendik maçı değil?
Değil abi.
Neye göre değil?
Dinlemedin mi?
Kim dinledi?
Trio'yu izlemedin
Trio'yu
mi?
Trio'yu izledim. Bülent Yıldırım'ı çok
İlk önce İrfan. İrfan şey NDI'ye topa dokunuyor diyor. Trio'da 3 yorumcuda.
Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına ya.
Ya kardeşim Trio'yu izledim ben gece.
Penaltı. Ali bak. Ali.
Bana Martavola okumasınlar.
Ali
Bülent Yıldırım zaten abi.
Hayır abi Bahattin Hoca da aynı şeyi söyledi.
Bahattin Hoca da aynı şeyi verdi. Penaltı bana hatırlamıyor musun abi?
Ali ben sana bu pozisyonu da izledim Trio programı. 10 dakika boyunca bir görüntü verdiler. 10 dakika boyunca o görüntüde tamam mı? NDI'nin topa vurduğu yönünde Bülent Yıldırım yorum yaptı. Deniz Çoban da dahil olmak üzere. Sonra diğer bir görüntü geldi. O görüntüde net bir şekilde topa İrfan Can Kahveci'nin vurduğu belli olunca Bülent Yıldırım sustu.
Peki bana.
Ya insan söyle, bir dakika. İnsan yanlış yaptın diyebilir bak. Yanlış yaptın. Özür dilemesi lazımdı. Kamuoyunu yanlış yönlendirdiği için özür dilemesi lazımdı Bülent Yıldırım ve oradaki Trio programındaki o yorumcudan Bahattin Duran hariç. Bahattin Duran ilk pozisyondan itibaren faul dedi. Ama dedi hani çizgide olduğu net değil.
Karagümrük maçı.
Karagümrük maçında hangisi? Tamam, ondan önce verilmeyen penaltı. Fenerbahçe'nin penaltı.
Abi bir dakika.
Abicim bak.
Ben sana şunları söylüyorum. Tamam. Abi. Ben tamam. Bir sayayım. Fenerbahçe lehine bu sezon 15 penaltı tamam. verilmiş, tamam mı?
Ben de bir şey söylemedim. Tamam, onları söyle. Bence Fenerbahçe'de Galatasaray'da bu konuda konuşmasın.
Onu söyleyeceğim zaten.
Diğer niye? Takımlar yem ediliyor. Fenerbahçe'de Galatasaray sorunsuz, abicim, problemsiz bir şekilde zaten, hakemler tarafından bir şekilde bak, destek verilerek diğer takımlardan iyi de oynayarak daha da kaliteli kadrolar da kurarak ve hakemlerin de yardımıyla Galatasaray Stadı'na Rans Park'a kadar sorunsuz problemsiz bir şekilde götürülüyor ve şampiyonluk maçı olarak adlandırılıyor. Oraya daha, çıkaracaklar. Daha, evet. Artık kim yenerse.
Senaryo bence öyle. Bir şey söyleyeceğim.
Senaryo belli ki bunun üstüne kurulu ama daha belli olmaz.
Bence öyle.
Çekirge misali abi. Yok, bir sıçrar, iki sıçrar.
Bence oraya kadar bir şekilde iki puan önde, iki puan arkada.
Ben sana bir şey söyleyeceğim. 15 penaltı verilmiş bak. Tamam. O penaltı tamam. kararlarının çıktığı dakikalar ve skorlar bak.
Evet.
Alanya Spor maçı dakika 49, skor 1-1, Fenerbahçe lehine penaltı. Kayseri Spor maçı dakika 79, o anki skor 3-3, Fenerbahçe lehine penaltı. Karagümrük maçı dakika 48, skor 1-1, Fenerbahçe lehine penaltı. Doğru, Kasımpaşa oldu. Maçı 90+5, skor 1-1, Fenerbahçe lehine penaltı. Pendik Spor maçı dakika 85, skor 1-1, Fenerbahçe lehine penaltı. Evet, evet. Başakşehir maçı 90+, skor 0-0, Fenerbahçe lehine penaltı abi.
Kağıdı versin.
Evet.
Kağıdı ver. 96 Başakşehir maçı 96-6 penaltı değil mi?
Tamam.
Penaltı değil mi?
Okey. Penaltı. Ben sana diyorum ki hepsi mi tesadüf
abi,
arkadaş
bunları? Abi ne yaptın? Vermesin mi?
Ben sana kaç tane yapalım? Penaltıyı sayarım diye.
Abi bak 96-6
Kasımpaşa maçı değil.
Ya Kasımpaşa maçı iki tane de penaltıyı vermiyor. Ben de onu söyleyeyim sana. Osterwolde'yle bak abicim bak olayı söyleyeyim sana. Kasımpaşa maçında ne dediler? El yok dedi
bak,
değil mi?
Bak bir şey söyleyeceğim.
Bak pozisyonda ilk başta el yok dedi.
Sana bu sezon 15 penaltı verilmiş Fenerbahçe evet. kulübü olarak. Burada artılar vardır, eksiler vardır, verilmeyen bak, vardır, verilen yapmaz. Vardır vesaire. Şunu söyleyeceğim. Tamam Galatasaray'a şunu söyleyeceğim. Sen Fenerbahçe bak Galatasaray'ı da katıyorum. Sen Fenerbahçe ve Galatasaray olarak belli imtiyazlara sahipken evet. hakemler açık bir şekilde Anadolu kulüplerine çalmayacağı faul ya da penaltıları sana çalıyorken evet. En çok sen şikayet edemezsin abi. Ya bir de edersin. Kusura bakma ama hakem kararlarının tartışıldığı belki hakem sayesinde kazandığın bir Pendik Spor maçından sonra MHK'den ve TFF'den şikayet edemezsin. Ya mağduru oynayamazsın ya, abi sen. Asıl sen şu anda Trabzonspor maçı öncesinde yine bir imtiyaz, yine bir insanları baskı tabii, altına tabii. alma peşindesin.
Tabii Galatasaray.
Abi Osterwolde kırmızı kart mı? Söyle.
Ya ona gelene
Mert
kadar
Hakan.
Ona gelene kadar
ama sen bu maçtan sonra hakemden şikayet ediyorsun bak, abi. Dakika, ben ne düşünebilirim Ali, o zaman?
Ben konuşayım mı?
Tamam sen konuş şimdi.
Mehmet Yaman ilk 15 dakikada 5 tane faulü var. Sarı kart gördü mü? Görmedi. Tamam mı? Gören hani diyor ya bir tane sarı kartı kim diyor sarı kart gören? Wellington. Wellington diyorlar ki ilk sarı kartı yanlış sarı kart.
%100 yanlış.
Tamam yanlış sarı %100. Kart. Ama Wellington'un ondan önce 4-5 tane faul var. Verdi mi sarı
kart? Hiçbir sarı kartı değil la
ama. Olsun 5 tane faul yapıyorsun.
Ya, ne olacak? Faul yap. Normal iki mücadele.
Ondan sonra
7 tane faul
sarı kart. Bak ben Galatasaray'ın haksız olduğu yerleri de söylüyorum ama sen hep Fener haklı diyorsun abi. Ama diyorsun ya.
Ama bak şunu söyleyeyim.
Wellington'un da daha önce 3 tane sarı kartı vardı diyorsun.
Senin mesela söylediğin. Bak sana söylediğin Kasımpaşa maçından Kasımpaşa maçında tüm hakem yorumcularının ortak noktası iki tane Fenerbahçe'nin net penaltısının verilmediği. Ferdi Kadıoğlu'nun ve Osterwolde'nin pozisyonu. İki tane net penaltı verilmiyor Fenerbahçe'de.
Nerede?
Kasımpaşa maçında. İki tane net penaltı verilmiyor. 96-6'da penaltı verildi dediğim bunu penaltı istatistiğine
yani onun karşılığı.
Penaltı istatistiğine girdi.
Tartışmalı karar onun karşılığı. Penaltı diyeti mi yani?
Bak penaltı istatistiği olarak değerlendiğin şeyde adamın koluna çarpıyor herkes penaltı diyor. Oyuncular bile itiraz. Başakşehir maçında.
Ha Başakşehir maçı.
Ondan sonraki İrfan Can Kahveci'nin pozisyonunda Galatasaray Kulübü internet sitesi kamuoyunu yanlış yönlendiriyor ya. Yalan beyanda bulundu. İnternet sitesinden ya.
Niçin ya?
Endia'ya topa ilk vuran Endia'ya dedi ya. Ve sonradan çıkan görüntüde İrfan Can Kahveci'nin topa vurduğu ortaya çıktı.
Niye?
Ya, özür diledi mi?
Futbolu bilmiyorlar
özür
abi.
Özür diledi mi abi?
Ben pozisyonu ilk izledim ya. Ha. Benim çekime falan ihtiyacım evet. yoktu abi.
Ben de bahsediyorum.
Ben orada futbolu bir oynadığım için orada hemen penaltı olduğunu anladım. Adamlar futbolu bilmiyor abi. Hakemlerimiz futbol oynamadık.
Hakem faul verdi. Ama topun ceza sahasının dışında içinde olduğunu
ama VAR'a gitmeden verdi.
VAR faulü verdi. VAR'a gitmeden faulü verdi.
Ve peki bu, VAR'ın oraya müdahale etmesi doğru.
Ya abi şimdi bir de söyle de VAR niye müdahale etmeyecek?
Bir de o tartışıyor.
Çizgide onu bulmadığını VAR müdahale etmeyecek de niye müdahale
edecek? Geçen bir programda onu tartışıyorlardı. Abi
VAR neye müdahale edecek onu söyler misin? Ama
yani edilmeli orada ya. Yani sonuçta ya, faal vermiş.
Galatasaray
ceza sahası.
Bence de edilmeli de.
Galatasaray.
Kurallar o kadar yanlış bak, ki aslında.
Galatasaray kulübü internet sitesinde kamuoyunu yanlış yönlendiren bir açıklama yaptı. Ve bundan dolayı özür dilemedi. Nedir o açıklama? En topa ilk vurdun. Sen de aynı şekilde Galatasaray'ın açıklaması veya Trio'da Bülent Yıldırım'ın ilk 10 dakikalık yorumundan dolayı. Bülent Yıldırım eğer şeyse çıkıp bir sonraki programda özür dilemesi lazım. O görüntüyü gördükten sonra evet ben burada bu görüntüler doğrusunda böyle bir yorum yaptım. Ama şu anki görüntüde topa ilk vurdu, İrfan Can Kavici'nin ilk vurduğu belli oluyor. Net bir şekilde diyebilir. Ha ondan sonra dersin ki ceza sahası içinde mi dışında mı o tartışmaya girersin. Ama görüntü ikinci defa görüntü geldikten sonra susmayacaksın orada. Yanlış yönlendirdim diye özür dilemeyi bilmen lazım. İki, artı rakip ceza sahasında en fazla topla buluşma istatistiğine sahip kulüp Fenerbahçe. İmparator olarak nitelendirdiğiniz Fatih'in daha önce de Galatasaray'a yıllar önce penaltılar çok çalındı ama bu yine tartışmalar vardı. Galatasaray'a çok fazla penaltı veriliyor diye. Fatih Terim'in şöyle bir ifadesi vardı. Biz ceza sahasında daha fazla topla buluşuyoruz. O yüzden biz penaltı alıyoruz diye. Şimdi aynısını Fenerbahçe. Rakip ceza sahasında daha fazla topla buluşuyor. Ve dolayısıyla penaltı olma ihtimali yüksek. Saydığın şeylerde tartışmalı Fatih Karagümrük maçındaki pozisyon. Mesela Fenerbahçe'ye Samet burada penaltı değil dedik mi? Hayır penaltı dedim ben. Ama bu şeyi sadece bir pozisyon üzerinden tüm maçın okunmasına karşıyım. Çünkü niye? Kasımpaşa maçı diyorsun 90+4'te verdi diyorsun. Ama ondan önce iki tane penaltıyı vermiyor. VAR da çağırdı.
Tamam sonuçta 90+4'teki
ama
ondan penaltı kararı hatalı abi.
Ama onu bak şunu söyleyeyim.
Sen diyorsun ki maç içinde ama vardı.
Ama maç içerisinde verilmeyen ve ondan sonra da hakemler işte ya bir
neyse,
şekilde.
Neyse ben şuna da karşıyım. Okey hepsi mi tesadüf buna katılırım. Ama yani bu imtiyazlara sahip olup. Hikayeden TFF ve MHK şikayet edip
ona da bir cevap vereyim.
Çadır tiyatrosu.
Bak ona da cevap. Çadır tiyatrosunu
niye o zaman federasyonu resmi istesinden istifaya çağırmıyor
Ama Galatasaray lehine de o kadar kararlar
verdi. Galatasaray bu kadar isyan edip ağlamıyor ki.
Galatasaray'da TFF'ye Mehmet Büyükeş
istifaya çağırmıyor. Niye ama neden? Fenerbahçe maçında yapılan hatadan dolayı artık yeter dedi Galatasaray.
Bir şey söyleyeceğim. Çadır tiyatrosu diyorsun ya mesela. Çadır tiyatrosunu
samimi bulmuyorum.
Bak çadır tiyatrosu.
Sayın Ali Koç'un ve Fenerbahçe'nin mikrofonlar önünde zaman zaman federasyon ve MHK'yi eleştirmesini samimi bulmuyorum. Samimi olan ne yapar? Galatasaray gibi çıkar der ki kardeşim istifa.
Bak,
Ali Koç bunu söyledi mi?
Bak
TFF söyledi, MHK için ne zaman söyledi abi?
Çadır tiyatrosu dedi biliyor musun? Çadır tiyatrosu. Kamuoyu önünde Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK'yi istifaya çağırmak. Divan Kurulu'nda Mehmet Büyükekşi'nin üyelikten çıkarılması için dilekçe vermek. Sonra bu dilekçeyi Galatasaray Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu tarafından reddedilmesi. Tamam mı? Hani bir şey ya bu. Çadır çatmış çünkü. Niye? Hı. Kamuoyunda diyorsun ki ben tepki gösteririm.
Göksel Gümüştah'ın da reddedildi.
Mehmet Büyükekşi'ni tamam hayır.
Reddedildi.
Onu diyorum.
Burada Mehmet Büyükekşi'ye özel bir durum yok.
Galatasaray yönetimi tamam mı? Kamuoyunda TFF istifa etsin diyor. Hı. Ama önüne gelen Mehmet Büyükekşi'ye tepki gösteriyor. Gördüğüm en kötü yönetimsin diyor. Ondan sonra da çıkıp şey olduğu zaman bunu Galatasaray yönetimi reddediyor. Gündeme getirmiyor. Artı diyorsun ki Türk hakemleriyle ligin ikinci haftasında daha ligin ikinci haftası oynanırken diyorlar ya mesela Trabzonspor yendiği Trabzonspor maçı sonrası dahi bir açıklama yapıyor Dursun Özbek. Onu geçtim. Erden Timur'un açıklaması var. Ligi bitirmeyiz açıklaması sonra özür diledi. Sonra savaşsa savaş bilmem ne dedi. İfadelerini kullandı. Ama ortamı Fenerbahçe açıklama yaptığı zaman ortamı geliyor. Galatasaray yöneticileri bu tip açıklamalar yaptığı zaman hiç ortam gelinmiyor. Ama Fenerbahçe cevap verdiği zaman ortam geliniyor. Enteresan bir şekilde.
Bu bir, Fenerbahçe bak, hani şey demiş ya. Galatasaray kulübü yöneticilerini de katıyorum buna. Özellikle Sayın Erden Timur'u. Özür dileme olgunluğunu gösterebilecek büyüklüğe sahip. Sayın Ali Koç acaba ne zaman özür diledi? En son yaptığı hatadan
tamam,
dolayı.
Ama
MHK Başkanı ile alakalı haddimi aşan ifadeler demiş ama dün basın toplantısında.
Tamam,
tebrikler MHK Başkanı için demiş. Yani Pendik maçından sonra MHK'den TFF'den şikayet et.
Ondan sonra hakemlerden şikayet ediyorsun. Ya. Ondan sonra çıkıp diyorsun ki veya Türkiye Futbol Federasyonu'ndan şikayet edip Sayın Başkan Ali Koç dün basın toplantısında ifade etti. İki tane kulüp şer koyuyor açıklamaya. Kulüpler Birliği'nin federasyonu genel kurula belki de hani şey yapıp tepki gösterip genel kurula çağırma şeyine bir iki tane kulüp şer koyuyor. Kim hangi kulüpler? Galatasaray ve Başakşehir. Diyorsun ya çadır tiyatrosu diye. Kim oynuyor abi çadır tiyatrosunu? O zaman orada Kulüpler Birliği'nin açıklamasına niye şer koyuyorsun? Memnunuz diyorsun.
Ben de sana soruyorum o zaman. Pendik maçında hakem tartışmalı kararlarla maç kazanıyorsun. Sonra çıkıp hala Trabzonspor maçı öncesinde acaba TFF ve MHK nasıl bir senaryo kuracak mı demişti.
Galatasaray açıklama yapıyor. Dün açıklama yapmış. Dün açıklama yaptı. Ali Koç'un açıklamasına cevaben. Açıklama da şöyle geçiyor Galatasaray'ın açıklamasına. Trabzonspor maçlarından puan ya da puanlar almak için şey yapıyor diye Fenerbahçe. Bu açıklamaları yaptı diye. Abi,
mantıklı.
Ya mantıklı da Galatasaray'a ne? Galatasaray Fenerbahçe Trabzonspor'la oynayacak. Galatasaray evet, o zaman
Galatasaray şampiyonluk yarışında.
Galatasaray şampiyonluk yarışında da Galatasaray'ı ilgilendiren bir konu değil. Olay
olur mu ya?
Galatasaray'ı ilgilendiren bir konu olmadan bu da
ya
ilgili.
Ya futbolda karanlık gece diye paylaşım yapmadı mı Fenerbahçe bir Galatasaray maçı sonrasında?
Tamam,
ya da Sivas Spor Galatasaray maçından sonra Fenerbahçe aynı şey be abiciğim ya. Yapma ya. Ya sürekli Fenerbahçe haklı diye görme abi. Sen de benim gibi Galatasaray hata yaptı diyorum. Sen de Fenerbahçe burada hata yaptı demelisin abi. Böyle bir şey yok ya.
Ya hata yaptı.
Yani tamam. Aynaya bak abi. Şimdi Galatasaray olunca hatalı, Fenerbahçe olunca hata. Böyle değil. Bak ama ben Galatasaray hata yaptı diyorum. Bak mesela
Pendik Spor maçında hakem de kazandı diyen bir kazandı diye.
Evet abi. Bu.
Hakem de kazanmadı. Öyle. Ama bak sana göre öyle.
Tartışmalı karar var mı?
Bence hakem de kazanmadı.
Pendik Spor al. Objektif şekilde söylüyor. Bak al.
Ama şöyle bir şey var. Fenerbahçe'de Galatasaray'da.
Ya kardeşim hakemle kazanmadı diyorsun. Sen de Atakan abi kusura bakma da. Yani bir öyle diyorsun bir böyle.
Yok
ya devre arasında Mert Hakan kırmızı kart görse nasıl hakemle kazanmadı? Bana bunu açıklasana.
Ha onda haklısın.
Daha ne hakemle şimdi, kazandı o zaman?
Tehditten su atman lazım.
Abi o zaman hakemle kazandı.
Buradan çıkamazsın.
Bak şunu
nasıl?
Bak çok hakem.
Buradan çıkamazsın. Antalya buradan çıkamazsın. Buradan
ayağını denk al. Buradan çıkamazsın. Ayağını anlat bana baba.
Buradan çıkamazsın ne demek?
Buradan çıkamazsınız diyor.
Tehdit ediyor. Kırmızı kart. Kırmızı kart.
Buradan
çıkamazsın diyor.
Bir şey söyleyeceğim sana. Antalya maçının içinde aynısını söylüyor.
%100 kırmızı kart.
Katılıyorum.
Ağırlaştırılmış kırmızı kart.
Bak şöyle söyleyeyim bak.
Ağırlaştırılıyorum. Hakem kötüydü. Hakem Galatasaray lehine kararlar verdi ve bunu Galatasaray yöneticiler söylüyor ama
niye şeyde söylemiyorsa hani bu şeyde açıklama yaparken söylüyorum.
Olacak olacak merak etme. Şimdi yayınlar gerilmesin diye yapmıyor Galatasaray. Çünkü Galatasaray gerçekten beka sorunu ya ülkede. Şu an iki takım taraftarları birbirine girmesin diye Galatasaray şu an basın toplantısı için bekliyor.
İyi ki açıklama yapmıyor yani Galatasaray. Çünkü Dursun Özbek açıklama yapacak.
Açıklama yapacak tabii. Yanıt verdi. Yani basın toplantısını Süper Kupa finali sonrasına bıraktı Galatasaray ama yapacak. Çünkü bir kavga bir artık orada Allah vermesin. Ya biz bile burada bu konuyu yarım saattir soluksuz tartışıyoruz değil mi abi?
Bak soluksuz tartışıyoruz.
Allah korusun taraftar karşı karşıya geldiğinde bak, ne olacak
Ali,
ya? Allah korusun
şunu
ya.
Söyleyeyim.
Ya biraz aklı selim hareket etse keşke.
Aklı selim hareket etseniz keşke Dursun Özbek şu proje lafını kullanmasa.
Abi proje bilmem.
Ama bak.
Dursun Özbek'in şahsına yanıt ver. O kadar ağır bir metin yayınla ki. Tamam mı? Bir tokat atmış ol. Ama sen kalkıp 3 saatlik basın toplantısında sadece Dursun Özbek değil bütün Galatasaray camiasını, Galatasaray kulübünü, Galatasaray taraftarını,
burada doğru söylüyorsun.
Galatasaray taraftarını hedef alıyorsun.
Ali Koç'un yanıt vermesi doğru.
Sadece Galatasaray'ın açıklamasına sadece Ali Koç'a hedef alan bir şeyim yok. Fenerbahçe'yi de hedef alan var.
Ama proje diyor.
Bu projelerin haricinde o açıklama
Fenerbahçe'ye hedef alan yine bak yine haklıymış gibi gösteriyorsun.
Ama
sen diyorsun ki Dursun Özbek bu projeyi dediği için Ali Koç basın toplantısına değindi diyorsun. Ama sonra da basın toplantısından sonraki Galatasaray açıklamasına geliyorsun abi.
Abi Galatasaray,
ben sana diyorum ki neden Süper Kupa finali öncesinde 3 saatlik basın toplantısının 2 saat 50'sinde neden Galatasaray'ı hedef aldın diyorum ya.
Abi Fenerbahçe.
Dursun Özbek diyorsun. Tamam.
Açıklamaları, sizin yöneticilerin açıklamaları. Neydi diğer Galatasaray Başkan Vekili?
Metin
Öztürk'ün açıklamaları. Her maç sonrası açıklama yaptı. Fenerbahçe'ye de falan açıklamalar yapılmadı mı? Yapıldı.
Abi sorular üzerine tabii ki hepsi
ama
yapıyor.
O zaman yapma.
Ama 3 saatlik toplantının bana Galatasaray'da bir tane örneğini veremezsin biliyor musun? Galatasaray'ın herhangi bir divan kurulunda ya da basın toplantısında komple Fenerbahçe'nin konuşulduğu bir tane yoktur. Çünkü niye? Çünkü Galatasaray
Niye Erdem Timur'un Erdem Timur'un basın toplantısı olmadı mı? Fenerbahçe konuşulmadı mı? Her şeyde Fenerbahçe üzerinde
15-20 dakika, yarım saat olsun. Ama basın toplantısı 3 saatse atıyorum. Çok mühim bir şey vardır. 45 dakika konuşursun Fenerbahçe'ye ama 3 saatin 2,5 saati Fenerbahçe konuşmaz Galatasaray.
Ali Koç ne zaman konuştu?
Abi ben sizin divan kurulu toplantınızı hatırlıyorum. Evet. Sayın Başkan zaten bu tip işleri ekibi gereğince çok seviyor. En az 4 divan kurulunda beni de hedef göstermişti. Bak attığım sadece haberle alakalı bilgi bir şey, tweet'in dahi hedef gösterdi.
Sponsorluk imza töreninde dahi Fenerbahçe'yi konuşuyorsunuz Ali. Yani o yüzden biraz eleştirirken dahi oluyor. Sponsor imza töreninde dahi Fenerbahçe'yi
konuşuyorsunuz. Siz hep haklısınız. Hep haklısınız. Ya, hiçbir şey söylemiyorum abi. Hani. Ne yazık ki bu camia ve taraftar yorumculara da sirayet etmiş. Fenerbahçe hep mağdur. Fenerbahçe hep haklı. Fenerbahçe hep haksızlığa uğrayan. Kabul ediyorum ve susuyorum. Çünkü
ya Allah aşkına
abi, sizde şu erdem yok abi. Kusura bakma. Burada hata yaptı. Burada yanlış Fenerbahçe demiyorsunuz abi. Biz diyoruz ama bak ben
nerede
diyorum.
Diyorsunuz?
Ben diyorum. Ne diyorum sana? Dursun Özbey'in o açıklaması yanlış. Ali Koç tokat gibi yanıt verseydi o zaman diyorum.
Ama o zaman
eleştirecektim
bak şimdi.
Ali Koç de insanları birbirine düşünmenin bak, bir mantığı yok diyorum.
O gün
sen hep haklı diyorsun
o gün
abi.
Söyleyecek,
diyorsun
bak, o gün
ya.
Söyleyecektin onu. Mesela bugün değil ha. Ali Koç açıklama yaptıktan sonra bunu söylemek de olmaz. Dursun Özbek açıklama yaptıktan sonra o şekilde diyeceksin ki bu açıklama yanlıştı diye o zaman söyleyeceksin.
Ya bak benim yanlış gördüğüm nokta şu. O Süper Kupa finali öncesinde.
O zaman söyleyeceksin.
Sen şu anda Dursun Özbek'ten daha hatalısın bana göre. 3 saat boyunca sadece Galatasaray'ı hedef gösterdin. Ülkenin beka sorunu dedin. Ve bunu sadece Galatasaray değil, Galatasaray taraftarına da, camiasına da, üyesine de, yöneticisine de, başkanına da hepsine söyledi. Koç Holding'in çalışanlarının belki %30'u %40'ı Galatasaraylı ya. Kendi ailesinde var. Benim ailemde var Fenerbahçeli. Senin ailende yok mu Galatasaraylı?
Tamam.
Sen bu kadar çok Galatasaray taraftarına hedef almasını sağlıklı buluyor musun ya?
Şunu söyleyeyim. Sizde de yani şu açıklamalar yapılmadı mı daha önce? Adam herhangi bir temsilci koç kurumunda çalışıyor diye ifade kullanılmadı mı?
Evet.
Kullanıldı değil mi? Evet. Hedef alıyorsunuz değil mi? Bak yani hedef alıyor yani Fenerbahçe'ye hedef alan açıklamalar bunlar.
Abi kusura yani bakma ama sen hiç Galatasaray başkanından ya da Galatasaray resmi sisteminden Fenerbahçe bu ülkenin en büyük problemidir. Kin, nefret, beka sorunu yaratır falan böyle şeyler duydun mu ya?
Projede değil.
Duydun mu abicim? Ya bak o Ali ülkenin Koç şahıs.
Abi şahıs değil Ali
Koç. Sen bütün Galatasaray'a hedef alıyorsun.
Ali Koç şahıs değil.
Abi tamam ben
Ali
konuşmuyorum
Koç,
haklısın.
Ali Koç şahıs değil. Tamam. Bak Ali Koç.
Nasıl
Koç,
şahıs değil
şu anda
ya?
Koç grubunu nasıl şahıs değil? Fenerbahçe kulübünü temsil ediyor. Şu anda.
Ya sen bütün Galatasaray'ı hedef alırken yani karşısında Ali Koç hepsine bedel
bak,
yani.
Bak sen. Bak orada sen yaptığı yani. Açıklamada Dursun Özbey'in yaptığı açıklamada
hayır, orada Ali da haklı diyorsun.
Bak şunu söyleyeyim bak Ali Koç'u hedef alan açıklama sadece Ali Koç'a hedef alan şahsına hedef alan açıklama değil. Ali Koç Fenerbahçe kulübünü temsil ediyor. 30 milyon taraftarı olan, camiası olan bir büyük
Dursun Özbek çemiş gezeyi
temsil ediyor. Ve sen
Ali Koç'u Dursun Özbek demiyorsun. Bütün Galatasaray taraftarını camiasını hedef alıyorsun. Ya bak anlatmak istediğini anlamak istemiyorsun ya da evet burada yanlış demiyorsun abi bir şekilde.
Abi bir şekilde bir haklı pozisyonda değil. Bak, ben sana şunu söyleyeyim.
Sen en makul, ne bileyim mantıklı, tutarlı, hakkaniyetli gördüğüm Fenerbahçelilerdendin. Sen de bunu söylüyorsan söylenecek çok bir şey yok. Bak. Ahmet Ercanlar geçen sene daha softtu ya. Radyoda softtu hatırlıyor musun? Hadi biraz konu değişelim.
Bak şimdi deriye getirdim.
Ya YouTube yayınlarında böyle esiyordu, gürlüyordu falan. Radyoda diyorduk içine ne kaçıyor ya seni hatırlıyor musun?
Kedi gibi yapıyordum ben Ahmet'e. Ahmet'le program yapıyorum aslında. Kedi gibi oluyor.
Aynen.
Neyse fazla tartışmıyorum. Maça geçelim.
Maça geçelim.
Aynen biraz evet. Futbol konuşalım.
Trabzonspor Fenerbahçe.
Abi Fenerbahçe favori bence yani. Zor. Trabzonspor kötü ya. Yani bakma son hafta kazandı Karagümrük'ü ama ilk yarım saat çok fazla pozisyon verdi abi. Karagümrük birin yanına ikiyi koysaydı o maç dönmezdi.
Trabzonspor'un gücü yeter mi Fenerbahçe'ye karşı?
Vallahi onu açığı oynamıyor. Bir de bunlar Mürier miydi? Aldıkları oyuncu devre arasında.
Ha Sabek.
Sabek yani çok formdaydı o. O da herhalde sakatmış. Oynayıp oynamayacağı belli değilmiş. Yani karın kasında yırtık olmuş. Onaçu da herhalde yetişmiyor. Fenerbahçe biliyorsun ilk maçı Onaçu aldı.
Evet.
Yani stoper de yoktu zaten. Atılan her topta adamdaydı. Ondan sonra dönen topları topladılar. Golü attılar. Şimdi Onaçu yok. Mario yok. Yani o yüzden önemli eksikler var. Fenerbahçe'de
Tamam Çağlar yok ama onun yerini dolduracak stoperde isimler
var. Ciku var.
Ciku var.
Fenerbahçe'nin bir sürü stoperi
Fenerbahçe
var.
Aslında ilk maçtaki kadroya nazaran yenildiği maça kadroya daha güçlü bir kadroyla çıkacak. Dolayısıyla ben Fenerbahçe'yi favori görüyorum. Çünkü şunu söyleyeyim, İrfan Can Kahveci tam olarak hazır olacak. Oraya hani o şeyde. İşte Fred şimdi yavaş yavaş
maç temposunu
kazanmaya başladı. Fred Trabzonspor maçında aslında Fred'i Trabzonspor maçında %100 zaten sahada planlanan oydu. Trabzonspor maçıyla sahaya dönmesiydi. Fred %100 hazır olacak. İsmail Yüksek formda, en azından karşısınlarını halletmiş oldu. O da formda. Şimdi solda Tadic son maçlarda yine iyi performans ortaya koyuyor. O anlamda işte Çağlar'ın sakatlığında da Ciku olacak. Orada büyük ihtimalle Ciku Serdar ikilisi görev yapacak. Çünkü Serdar da Avrupa maçında listede yer almadığı için kadroda olmayacak. Dolayısıyla hem de dinlenmiş olacak. Biraz da Serdar Ciku ikilisi oynayacak. Zaten solda sağda yerler belli. Fenerbahçe daha güçlü bir kadro çıkacağı için belki Trabzonspor'da önemli eksikler var ama tabii Abdullah Avcı önemli bir teknik adam. O da tabii takım savunmasını çok iyi uyguluyor takıma. Fenerbahçe maçlarında da iyi analiz ediyor. Çünkü Fenerbahçe mesela zaaflarını ilk maçta çok iyi analiz etmişti. Ve o zaaflar üzerinden Fenerbahçe goller bulmuştu. Fenerbahçe de ona bir çözüm getirememişti. Ama ben yine de Fenerbahçe'nin daha yani galibiyete yakın bir taraf olduğunu düşünüyorum. Bir de şöyle söyleyeyim. Deplasman'da Fenerbahçe çok daha rahat futbol oynuyor.
Bence bak Pendik maçı kadar zorlanmaz.
Ondan sonra çünkü deplasmanda futbolcular daha rahat oynuyor. Hani tam stad atmosferi çok daha farklı olacaktır. Çünkü Trabzonspor'da Fenerbahçe maçlarında ayrı önem veriliyor.
Ama o da onları aslında baskı altına alıyor.
Tam tersi. Şimdi Trabzonspor strese girecek. Fenerbahçe'de deplasmanda çok daha rahat oynuyor. Deplasmanda sadece bir beraberliği var Fenerbahçe'nin. O anlamda da ben Fenerbahçe adına kazanmaya
gerisi galibiyet mi?
Bir gerisi galibiyet. Fenerbahçe bütün puan kayıplarını
bir beraberlik hepsi galibiyet mi?
Evet.
Abi inanılmaz.
Abi zaten saysana kafadan.
Ya bir de
Samsun,
Alanya, Trabzonspor.
Üçü de Kadıköy'de.
Fenerbahçe Kadıköy'de puan kaybediyor. Çünkü niye? Kadıköy'de Fenerbahçe futbolcuları gol dakikası geciktiği zaman panik ve stres havası tribünlere yansıyor. Tribünlerden de teknik heyet ve futbolculara yansıyor. Zaten gol gecikince Kadıköy'de bu sefer eyvah diyor maç gitti pozisyonuna
giriyor. Stoper'de kim oynar Trabzon maçında?
Serdar Ciku.
Yalnız son maçta bir şeye dikkat ettim. 3-5 tane pozisyonda Ciku, Ferdi'ye Livakovic, Ferdi'ye Ciku sağda Serdariz var atmıyorlar abi, tamam mı?
Çünkü Ciku'dan oynuyorlar. Ciku çıkar.
Hayır şimdi stoperler tandemle paslaşır ya.
Güvenmiyorlar.
Serdar Aziz'e güvenmiyorlar. Çünkü yani 3-5 defa gördüm atmıyor.
Çünkü
boş atacak dönmüyor Ferdi.
Serdar geçen sene Giresun maçında
evet.
Şampiyonlar yani, mal oldu belki.
Bunu şimdi herkes görememiş olabilir abi. Atmıyor. Muhtemelen ayağına güvenmiyorlar.
Var böyle. Futbol takımlarında oluyor. Galatasaraylı oyuncular mesela Luyendama'yla oynamak istemiyordu abi.
Ciku'yu evet. Mesela hoca da zaten olabilir yani. Geriden oyun kurması Ciku'yla oyun kurması ki istiyor. Zaten Pendik Spor maçında Serdar Aziz Ostorbode ile başladı. Fenerbahçe zaten ilk yarıda çünkü niye? Dinlendirmek zorunda. Çünkü bugün maç var mesela Fenerbahçe'nin Avrupa Kupası mücadelesi var. Bugünkü maçta Bonici yok. Beka yok. Ondan sonra Çağlar yok. 3 tane stoperin sakat. Serdar Aziz listede yok. Dinlendirdi Pendik maçında. Ama baktı ki maç hani sıkıntıya giriyor. O yüzden tekrar ikinci yer attı. Ama mesela skoru erken bulmuş olsaydı belki Ciku'yu hiç oynatmayacaktı hoca. Ama Ciku'yu oynattı. İki yarım devre oynattı. Diğer taraftan işte Osay'ı dinlendirdi. Çünkü Osay sağ bek alternatifi yok. Sağ bekledi. Mert Müdür'ün mesela listede yer almıyor. Dolayısıyla orada da Osay'ı dinlendirmiş oldu. Şimdi bugünkü maçta da hani nasıl bir 11 bekliyorsam Livakovic sağ bekte Osay'ı sol bekte Ferdi. Yani belki o Ferdi'yi dinlendirip Ostorbode'yi de sol beke çekebilir.
Ama stoper ne olacak o zaman?
Pardon Ostorbode Ciku sol bekte Ferdi. Orta sahada daha alternatif bir şey var. Orada İsmail Yüksek oynayacağını düşünüyorum. Çünkü cezalısı nedeniyle ilk maçında oynamamıştı. Fred Şimanski, İsmail Yüksek Fred Şimanski. Orta sahada zaten Cengiz solunda Tadiç ileride ise Başşuay'ı 11'ini bekliyorum. Yani Başşuay'ı ilk 11 başlarsa Ceko'yu yedek bekletecektir diye düşünüyorum ben.
Öyle mi ya? Ceko'yu oynatmaz mı?
Ama geçen hafta da bildi. Batşuay'la başladı.
Evet, Batşuay'la
başladı. Deplasmanda bir de şimdi Trabzonspor maçı var. Bence de Ceko'yu oynatmaz.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi Atakan
Ceko da müthiş oynuyor.
Bu adam çok bu rakip çok sert ve gerçekten iyi oynayan bir takım. Dolayısıyla şimdi Ceko'yu yani savunma belki de Fenerbahçe yine ikinci bölgede rakibi karşılayacak. Yani orada ikinci bölgede karşılayıp takım savunmasını iyi golüp savunma arkasına atılan toplarla pozisyon bulmaya çalışacak ki çünkü şimdi rakibin savunmasına bakıyoruz hepsi 1.90 boyunda. İnanma zaten adamlar hava toplarına geçit vermiyor. Aslında golü de Fenerbahçe Çağlar'la hava topundan attı ama yani bir, en şeyi 1.90, 97. Nilsson var forvet 97 boyunda adam. Yani dolayısıyla orada savunma arkasına ağır stoperler var ama McKester herhalde bu maçta oynayacak. Savunma arkasına atılan toplarda sıkıntı yaşıyorlar.
Bu arada lafını kestim. Fenerbahçe'de müthiş bir zaafı var. Pendik mesela çözdü onu. Sol kanat içeri doğru dürtüp Ferdi'nin oraya doğru havadan kesti mi pozisyon oluyor. Halil arkaya bir koşu attı, gol attı.
Onu mesela
biz mesela Avrupa Şampiyonası'nda
orada ben mesela, kaleciye de şey bulurum, suç bulurum ya. Kaleci gibi alması lazım Atakan'ın. Yani
bence de kalecinin hatası. Ben çok Livakovic'i beğenmiyorum zaten.
Livakovic'in genelde ceza sahası çizgisi üstüne çok kalıyor. Yani kenar normalde o topa çıkıp en azından uzaklaştırma ve oyuncunun çok daha rahat vurmasını engelleyebilir.
Livakovic'in bu sene 3-4 tane yediği bariz hatalı gol var.
Samsunspor maçı.
Samsun maçı var. O zaten o sen ben yemeyiz onu ya. Yani o normalde yani, şey hani normal kaleci onu sen ben yemeyiz.
Yanlış yerde de orta yapacak zaten.
Tabii. Sonra bir tane daha hatası var. Geçen hafta mıydı?
Alanya maçında biliyorsun. Alanya maçında
ya bir hatası daha var. Böyle enteresan ve maç kurtardığı bir maç yok.
Bir maç hani, yapsın. Bir Gaziantep maçı mıydı neydi? 6 pasta 0-0 iken yani 6 pasta vurdu, rakibe vurdu ve onu çıkardı.
Hani şundan bahsediyorum. Hani mesela Rüştü Reçberler mesela Fenerbahçe'de oynarken mesela bir maçta 5-6 tane net pozisyon çıkarıyordu ya mesela. Mustafa Galatasaray'da bazen 3-4 tane çıkarıyor. Öyle bir maçı yok abi Livakovic'in. Yani Livakovic daha böyle Fenerbahçe'de yani kimsenin yüreğini su sertmedi. Kafalardaki o soru işaretini gidermedi. Ya da Fenerbahçe tarafta çok güvenmiyor yani. %100.
Biraz beklentilerin uzağında. Evet. Yani şunu söyleyeyim ama tabii burada da biraz hatayı bakmak lazım. Yani işte Hırvatistan milli takımın kalecisini getiriyorsun. Dinamo Zagreb'de oynamış. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, işte Avrupa Ligi'nde oynayan. Ama kaleci antrenörünün şeyine baktığın zaman CV'sine daha önce çok fazla bir yerde çalışmadığını görüyorsun. Yani o yüzden yani neredeyse de Süper Lig tecrübesi olmayan bir kaleci antrenör vardı. Şimdi o ne kadar çok fazla bir şey verir. O yüzden şimdi Dinamo Zagreb'le birlikte çalıştığı ve Trabzonspor'un eski Hırvat teknik direktörünün de teknik heyetinde de yer alan Hırvat kaleci antrenörüyle anlaştı Fenerbahçe. Yani bir 10-20 gündür yani bir aydır şu anda onunla çalışıyor. Biraz onu da bekleyip ondan sonraki süreci görmek lazım. Gelişimini sürdürecek mi?
Dün Atletico Madrid İnter maçını izlediniz mi?
İzledim ya.
Müthiş maç.
Ya iki gündür gece ikilik oluyoruz ya.
Lautaro Martinez mükemmel oynadı.
Sadece geri alırsın değil mi?
80-85.
Hayır geçen bir önceki günde maç uzadı. Evet, Arsenal Porto'da uzadı.
Penaltılara kaldı.
Yani iki maçta penaltıya gitti de Atletico Madrid İnter. Abi İnter çok formdaydı. Ne yazık oldu ya.
Ne yazık
sistem oldu. Takım abi işte.
Evet. Lautaro Martinez iki tane aldı at dedi. 80-85.
Aynen.
Bir tane Turan bir tane diğer gücü yetmedi falan.
Ama Barella'nın orada gücü yetmedi.
Gücü
abi.
Yetmedi.
Çok koştu. Vuramadı.
Çok koştu ama aldı at dedi. Atsa da işi bitirecekler.
Bir de Turan kaçırdığında maç 1-1'di. %100'ü Lautaro'nun evet. Pasında. Yani zaten Inzaghi orada herif kenarda bitti. Kendini yırttı.
Bitti. Sonra da son saniyelerde Riquelme kaçırdı. Simone kendini yer attı. Ama
çok güzel maç oldu.
Ama Oblak penaltılarda mükemmel abi. Mükemmel.
Tek gol atan yanlış hatırlamıyorsam Hakan. Yok, bir tane daha var galiba. Abi hepsi kaçırdı.
Hepsi kaçırdı.
Ya. İlk penaltıyı tık Hakan attı. Fresiz evet. Tak bir de Acerbi attı.
Evet.
Acerbi stoperleri, sol stoperleri.
Müthiş maçtı.
Abi mükemmel maçtı. Ama
yalnız Atletico Madrid
şey, yeni stadında o yani. Metropolitano'da taraftar da çok içindeydi abi.
Evet. Ne top oynuyor.
Tribün de aldı. Atletico Madrid, ama Atletico Madrid bakma formsuz bu sene kötü. Çok kötü bir sezon geçiriyor.
Geçiriyor ama işte adamların
La Liga'da yarışın içinde değiller. Yerleri belli. garanti üçüncülük gibi gözüküyor. Ay pardon, dördüncülük gibi gözüküyor. Girona çok düşmezse. Ama abi adam bak hafta sonu ligin düşme potasındaki Kadiz'e 2-0 yenildi Atletico Madrid. Abi sistem takımı işte çıktı abi sahasında, taraftar önünde, Şampiyonlar Ligi. Herif çeyrek finale kaldı abi.
Tabii.
Ve bence Manchester City ile birlikte Avrupa'nın en formda takımıydı abi Inter. Herifler gitti ya.
Gitti. Ve Inter eledi yani.
Hı? Inter tabii eledi abi, Inter. Çok iyi abi. Son yılların en iyi kadrosu. Ben yine açık söyleyeyim City Inter finali bekliyordum. Hayret ettim yani.
Şimdi kısa kim bir... bekliyorsun? Ha? Şimdi kim bekliyorsun?
Abi City alır ya. Bence
belli Manchester olmaz. Finalde belli olmuyor işler ama City, zor. City tabii çok güçlü takım.
Abi Arsenal mi başa çıkacak City? Mesela say baştan say. Arsenal.
Ama İngiliz takımları. Barcelona. Bak İngiliz takımları Şampiyonlar Ligi'nde mesela yarı final ve final düzeyinde
kırılıyor diyorsun.
Kırılabiliyor.
Ama güçlü İspanyol rakipler. Ha bak Real Madrid gelirse karşısına zorlanabilir. Ama bence onun dışında City'yi eleyebilecek çok güçlü takım yok bence. Ha kim yapabilir bunu? Belki dünkü Atletico Madrid. Ama abi City'nin çok çözüm planı var ya. Bir de evet. Guardiola herif Barcelona çalıştırdı ya. Yıllarca oynadı. Liga, yani La Liga'yı biliyor abi.
Üç büyükler devam ediyor.
Değerli dinleyenler, sevgili seyirciler, Üç Büyükler programı Radyo Gol'de her perşembe saat 12 ile 14 arası Ali Naci Küçük, İrfan 25 ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber hem radyoda hem de ortak yayın YouTube'da devam ediyor.
Sanmayın ki sadece Fenerbahçe Galatasaray kavgalarını ve tartışmalarını konuşuyoruz.
Evet, inanılmaz. Az
gerçekten
önce reklam
gurme arası... bir şekilde futbol gurmesi olarak Şampiyonlar Ligi
reklam arasında bunu zor tuttum arkadaşlar. Ali Naci bunu fırlatıyordu. Koltuğu İrfan fırlatıyordu. Yapmayın.
Arada Beşiktaş olunca rahat oluyor.
Ben şu anda o
salıncak getirdim ben de.
Ya şimdi evet.
Ya şey dedim. Evet. Ya bugünkü maça şey geliyor. UEFA Başkanı Ceferin geliyor ve sadece Ceferin değil UEFA Genel Sekreteri de geliyor. Bütün heyetiyle beraber geliyor.
Ama TFF Başkanı yok.
Ama TFF Başkanı yok.
Yok mu? Gelmiyor. Gelir belki ya. Gelir.
Gelir herhalde büyük ihtimalle. Daha şunu söyleyeyim.
Niye gelmesin? Gelir bence de.
Bir de sosyal medyada Cumhurbaşkanı geleceği yönünde bazı tweetler falan atılmış.
Kimin?
Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın. Şu ana kadar ben kulüple görüştüğümde böyle bir bilginin olmadığını kendisine...
Son dakika yapıyorlar zaten abi. Ben sana söyleyeyim.
Kendilerine böyle bir bilgi gelmediğini dile getirdiler. Ama normalde hani öyle bir şey olsaydı bilgisi olurdu kulübün diye düşünüyorum. Ona göre
şöyle
yaparlar.
Eğer stada gittiğinde şey varsa da Cumhurbaşkanlığının o kurmaları
zaman oluyor, o zaman oluyor.
Hayır ama yok. Son dakika geliyor abi.
Evet.
Tabii şimdi kimse
kaç tane milli takım maçına geleceğim dedi mesela Sayın Cumhurbaşkanı. Gelecekmiş gibi güvenlik önlemi aldılar mesela, gelmedi ama kimi zaman da geliyor. Yani şey anlayamıyorsun o işi.
Güvenlik nedeniyle zaten tabii, söylememek
saniye
lazım.
Aynen
zaten.
Son evet. Saniye abi.
O yüzden şu, yani öyle şey var ama Cafer'in ve UEFA Genel Sekreteri geliyorlar. Yani tüm heyetiyle beraber geliyormuş bayağı kalabalık. Zaten Sayın Ali Koç da ifade etti. Normalde maçı Yalı'da izleyelim. Hani onu davet edecekmiş. Bari Yalı'da izleyecekmiş. Yani Mustafa'da izleyince ben de gitmek zorundayım. O yüzden dedi bizim için dedi zor bir maç olacak dedi. Biliyorsun Totem nedeniyle gitmiyor.
Peki,
ya
Sayın Başkan, Ali uzun Koç. Seredir gitmiyor mu?
Yok, Totem nedeniyle hiçbir maça gelmedi bu sezon.
Ama
o da hatta şey şeydi de bir turu geçti.
Rakip de bak bir turu sohbet ediyorduk. Rakip de güçlü yani şey sürprize imza atabilir. 4-0 falan biterse ya, Sayın Başkan.
O var o da.
Kadıköy'e giremez.
Hayır şey dedi Başkan, dün şaka yolu takıldı zaten. Dedi normalde ben maçlara gitmiyordum dedi. İşte herkes onu aslında teknik heyet de söylüyor. Teknik direktörü İsmail Kartal oyuncularını hafta boyunca uyardı. Hatta pendik maçı öncesi de söyledi. Kamuoyunda bizim turu rahat turu şu anda geçtiğimiz bir gibi bir hava istiyoruz. Biz böyle düşünmüyoruz. Tüm oyuncularla bireysel ve toplu halde toplantılar yapıyoruz. Rakip çok iyi, sert rakım. O yüzden aynı oyun anlayışıyla, aynı sertlikte ve aynı disiplinle sahada olacağız ifadesi kullanmıştı.
Tabii.
Sayın Ali Koç da aynısı söyledi. Şimdi turu geçtik gibi bir pozisyon oldu dedi ama dedi öyle dedi rahat bir şu an turu henüz geçmedik. Hatta ben dedim maça geleceğim dedi. O yüzden de daha da zor dedi artık dedi. Yani öyle bir şey yaptı. Şaka yolu takıldı.
Nasıl bir oyun bekliyorsun Union maçında?
Ben aynı Fenerbahçe'nin ilk maçtaki gibi yine aynı oyun anlayışıyla sahaya çıkmasını bekliyorum. Yani baskılı bir oyun anlayışından daha ziyade ikinci bölgede rakibini karşılayıp Ve rakibinin sertliğine ve işte direncine aynı sertliği ve dirençliğe karşılık verip savunma arkasına atılacak hızlı toplarla da pozisyon bulmaya çalışacaktır falan.
Trabzon maçında oynayacak olan oyunculardan hangileri bugün sahada olmaz ya da bugün sahada olanlardan hangisi Trabzonspor maçında olmaz, yani sakatlık ya da herhangi bir problem olmazsa?
Şimdi şöyle söylüyorum, Livakovic kesin oynuyor.
Sizin de muhtemel 11'in sayı daha kolay.
Osayi zaten oynayacak. Jiku zaten oynayacak. Ferdi oynayacak. Oradan İsmail Yüksek. Orta sahada belki bir değişiklik olur Trabzon maçında. Çünkü İsmail, yani Şimanski'yi yedek bırakabilir. Mert Hakan'ı oynatabilir. Yani orta sahada bir değişiklik olur ama İsmail Yüksek, Fred ikilisinin yeri garanti, onu söyleyeyim. Üçüncü isim arasında tercih yapar hoca. Yani Kurinic, Şimanski, Mert Hakan. Bugün Kurinç de cezalı, o yüzden oynamayacak, onu söyleyelim. Bugün başta sarı kart cezası nedeniyle forma giymiyor. Forvet şeyde de zaten forvet adında Başcuay'ı bu sefer yedek beşler bekler Trabzon maçında. Jeko oynar. Sağ ile solda Cengiz bugün maça ilk 11 başlar. Trabzon maçında ilk 11 İrfan Can Kahveci başlar ama Tadiç oynamaya devam eder. Tadiç her maçta oynuyor çünkü.
Ya Fenerbahçe ilk kere bir tane gol bulursa işi rahatlatır ama
Yedek kopesinde fazla oyuncu yok, ama onu söyleyeyim yani rotasyon oyuncusu çok fazla yok. İşte bir Kent yok var. Çünkü bak sayayım sana sakatları. Bonici, Çağlar, BK3, King 4, Kurinç'te şey sarı kart cezası 5. Zaten 23 kişilik kadro bildiriyorsun. 23 kişinin 5'ini çıkar, 3'ü kaleci. Ya 5 tane sakat var, 18. 3'ü de kaleci, 15. 15 oyuncu kalıyor geriye.
Kent'i oynatır mı?
Kent'i ikinci yer oynatır diye düşünüyorum. Oynatır.
Kent'e Tadiç'in arasında düzeldi mi?
Daha henüz düzeldir ileride diye düşünüyorsun.
Her hafta sen de bunu soruyorsun yani. Hem bilgiyi paylaşamıyorsun hem de soruyorsun yani. Adamı yine taca atacaksın bak.
Fenerbahçe Uyuyor maçı ne olur.
Küfür anlatsana dedi ya. Onun gibi. Hayır anlattın. Hayır burada da sana şeyi anlattıracak en sonunda. Tadiç'le Kent'in arasında ne oldu ne oldu, en sonunda seni taca çıkaracak.
Küfürü anlattım ama.
Anlattı. Önce evet. Ne demişti orada? Bir şey söylemişti, sonra küfürü söylemişti ya.
Yok şimdi ben bize bir taça çıkaracağım ama.
Ay, söylesene diye. Sinkaf demişti, sonra küfürü söylemiş değil mi?
Hayır. Küfürü söyledi, diğerini noktaladı yok, galiba. Yani
Yuyu noktaladı.
Yuyu evet. Şey dedi.
İyi yani, evet. Sen neden söylersin Fenerbahçe Union maçı?
Yani bence dikkat edilmesi gereken bir çok, çok, rakip.
Çok sert rakip.
Hiç öyle rehavet turu geçtik falan denilecek bir takım tabii değil.
Hayır.
Hatta yani ben zor olacağını düşünüyorum Fenerbahçe açısından. Belki kaybeder ama önemli olan bence artık turu atlaması zaten. Tabii,
tabii. Üçüncü golü atması iyi oldu Fenerbahçe.
Yani. Tabii tabii.
İyi oldu bence. Ama burada
yani mağlup olursa şaşırmam ben.
İlk kere bir tane gol bulması şey lazım.
Ondan en etkili oyunculara sarı kaçtırdığını cezası Amura.
Oynadı mı ilk maçta?
İlk maçta oynadı. Ya çok yani Cezayirli forvet oyuncusu bu sezonun en formda oyuncular.
Hiç öyle bakmamak lazım. Sparta Prag Galatasaray maçını gördüm.
Ama hayır şöyle söyleyeyim. O bu sezon inanılmaz bir gol katkısı var, asist katkısı vermişti. Bu anlamda çok şey yani iyi oldu Fenerbahçe adına. Diğer taraftan da
ilk maçın deplasmanlı olması büyük avantaj
tabii, çok
oldu
büyük
Fenerbahçe
artı,
için.
Çok büyük artı.
Hem deplasmanda ilk maç oynamak zaten avantajdır. Bir de Fenerbahçe deplasmanda zaten iyi oynuyor ya. 3 tane attı orada, şey yaptı, dağıttı takımı.
Tabii abi. Tabii.
Yani
bir de o takım kaç maçtır kendi sahasında yenilmiyor ve oynadı neredeyse 20 maçta da her maçta gol atmış, biliyor musun? Tek Fenerbahçe maçında gol atamamış ya. Çok formda yani, Belçika liginde şu anda lider konumdalar.
8 puanın lider
konumdalar.
Yani Fenerbahçe çok bozdu abi.
Bir de şöyle söyleyeyim, konferans liginin bu maç öncesi şeydi. Yani konferans liginde alma ihtimali olan 3. sırada yerdi. Aston Villa 2. sıradayı unuttum şimdi. İngiliz bir takım, İngiliz takımıydı herhalde. 3. sırada şey vardı. Fenerbahçe 5. mi 6. sırada neydi favoriler arasında? Fenerbahçe yenince şimdi 3. sıraya yükseldi. Konferans liginde alma ihtimali olan takımlar arasında, bahis olanlarında.
Evet. Sen Trabzonspor Fenerbahçe kazanır.
Abi ben Pendik Spor maçı kadar Fenerbahçe'nin zorlanacağını düşünmüyorum. Rahat bir 90 dakika geçireceğini, hatta İlk yarıda bile Fenerbahçe'nin fişi çekme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Gerçekten doğru, bu sezon Fenerbahçe çok açık ve net. Deplasmanlarda çok daha rahat, çok daha iyi, tamamıyla saha içine konsantre olabiliyor. Kadıköy'de tabii ki o 10 yıllık şampiyonluk hasretinin vermiş olduğu stres ve baskı, önce tribünleri, daha sonra sahadaki oyuncuları olumsuz etkiliyor. Bunu her maç görebiliyoruz. Yani ben Trabzonspor'un deyim yerinde ise biraz şu an mevcut durumları baz aldığımızda gücünün yetemeyeceği görüşündeyim Fenerbahçe'ye.
Onun için olmaması çok büyük eksiklik.
Eksikler vesaire, kadrolar, hedefler.
Möriyer'de,
mesela Beşiktaş için de ne diyorduk abi? Sezonun hedef maçı. Beşiktaş'ın bu sezonki artık tek anlam yüklediği 90 dakika falan gibi yorumlar oluyordu biliyorsun. 2-3 maçı kaldı zaten Beşiktaş. Evet. Abi ne oldu abi? Galatasaray gitti. Neredeyse ikinci viteste, ikinci dakika golü buldu. İkinci viteste 90 dakika bitirdi, geri geldi. Benzer bir maç bekliyorum. Bence Fenerbahçe kazanır.
Bir şey soracağım. Hı. Aynı Galatasaray'la Fenerbahçe'nin aynı puanda olduğunu varsayın. Aynı puan, evet. Ve tam kadro olduğunu, iki takım da tam kadro olduğunu varsayın. Ne olur Galatasaray Fenerbahçe
maç bitmez.
Hangi takıma daha şans veriyorsun? Bittin de varsayın maçı.
Maç bitmez.
Abi çok, yani şu an öngörmesi zor. Sen Fenerbahçe diyorsun.
Benim şöyle bir öngörüm var. Fenerbahçe diyorumdan ziyade. Ya Fenerbahçe her şey olabilir maçta ama. Galatasaray çok rahat ya. Telaş yok, panik yok. Çok rahat oynuyor. Daha ne istediğini biliyor. Mesela tamam, Fenerbahçe daha fazla pozisyona giriyor. Daha fazla ceza sahasında topla buluşuyor. Ama Galatasaray'ın vuruşları daha net ve daha kaliteli. Ve daha çabuk skor bulabiliyor. Mesela son maçta Galatasaray ilk gol bence offside, kaleciyi bozuyor. İkinci gol öncesi faal var. Dördüncü gol öncesi de offside var. Yani üç golünde kritik. Hakem hataları var.
Zenin golü.
Hakem onda da offside
çizgiler.
Offside çizgiler. Offside değil.
Peki.
Devre arası çizgiler. Hayır, çizgi çizdiler ya.
Hayır abi, ben yine izledim abi. Hayır, yanlış oyuncuya çizgi çizdiklerini söylediler zaten Trio'da.
Öyle mi? Neyse boş. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim. 3 tane golü hakem hatası. Ona rağmen hakem hatası olmasaydı da Galatasaray yenerdi. Yenerdi. Fenerbahçe'de mesela hakem hataları oluyor. Hakem hataları olmasa Fenerbahçe yenemeyebilir. Çünkü niye? 9 senelik baskı, stres.
Tabii, rahat.
Ama benim şöyle bir öngörüm var abi. Fenerbahçe deplasmanda çok iyi oynuyor. Ve de Galatasaray tek panik yapacağı maç o maç abi. Çünkü son haftadan bir hafta önce şampiyonluk maçı kendi evinde, taraftar önünde oynuyor.
İster istemez ama
Fenerbahçe şey daha sakin gidecek. Hoşuna gitti değil mi açıkçası?
Yok, zannetmiyorum.
Kedi gibisin. Kedi gibisin.
Dinliyor bak, sadece. Kedi gibi. Hiç topa girmedi.
Ama nasıl ama yüzüne gülüyor.
Ama şöyle katılmıyorum sana. Niye şöyle katılıyorum?
Ne yapalım, 9 senedir şampiyonluk. Belki de hani şampiyonlukla bahsedeceğim.
Her şey tutunuyorlar abi. Benim yorumuma bile tutunuyorlar abi şu anda.
Çıkmadık yanlara bitmesin. Ne diyecektim? Ama şöyle bir durum var. Deplasmanlarda rahat oynuyor Fenerbahçe diyoruz ama iş oraya kalırsa her iki takım, her iki oyuncular da stres yapar abi.
Evet evet.
Yani Fener'in de deplasmanda o zaman ayakları titrer. Galatasaray'la oyuncuların da ama bildiğin final maçı oluyor.
Galatasaray'ın
abi
bir tık daha fazla titrer abi. Ha, bazı oyuncular var mesela. Mertens, Torreira, Muslera falan, onun umurunda olmaz. Dzeko, Meko, Tadic falan.
Hakem söylüyorum. Trabzonspor maçının hakemi Halil Umut Eder.
Evet.
Yine Allah kolaylık versin.
Abi yok ki. Yani alternatifi yok.
En iyi hakemimiz kötü hakem abi.
Evet, hiç onu diyorum işte.
En iyi hakemimiz kötü.
Kötünün iyisi diyelim bari. Kötü hakem demeyelim.
Kötü ya.
Kötünün iyisi.
Kötü.
En iyisi hatta.
Yok abi. Mesela son şey maçı, Beşiktaş Galatasaray maçı falan, verdiği fauller, vermedikleri falan, bir pozisyonda Raşisa'ya faul yapıyor. Kerem de yine veriyor falan. İnanılır gibi değil abi yani. Şeylerden bahsetmiyorum bak, o kritik pozisyonlardan bahsetmiyorum. O maçın başıydı zaten. Onu bile süzemiyor abi. Ya anladın mı? Onu bile süzemiyor.
Ama bir de biliyorsun orada kime Halil Umut Meral der. Yok, Halil Umut Meral değildi değil mi? Şeye, kırmızı kart gösteren. Kime? O değildi herhalde.
Kim yiyecek?
Fenerbahçe Trabzon maçında.
Ya hakemlerimiz
ama şöyle kötü. Ya hakemlerimiz harbiden kötü.
Kötü abi. Kötü maalesef canım. Kötü.
Net.
Yabancı hakem
yemesin ya. Beşiktaş Antalya maçı.
Ya durmadan Fenerbahçe konuşuyor.
Pinero'yu
çağırdı. Galatasaray'da Fenerbahçe üzerinden konuştuk. Biraz Galatasaray konuşalım abi. Biz niye buradayız ya?
Evet, son durum ne Galatasaray'da? Sakatlar, cezalar, eksikler, form durumları.
Son durum. Önce Davinson Sanchez'e başlayayım. Davinson Sanchez Kasımpaşa maçında da forma giyemeyecek. Abdülkerim'in de oynama ihtimali düşük gözüküyor. Zor olduğunu söylüyorlar. Oraya yok.
Fedakarlık yapmıyor.
Kaan Ayhan yine.
Söylesene Fedakarlık.
Oynar.
Sen takılıyorsun. Sen mi soruyorsun ya? Ben avukat mıyım abi? Avukat mıyım ya? Sorsana diyor, fedakarlık yapmıyor mu diyor. Allah. Ya şey miyim ben? Şota'nın şeyi mi? Tercümanı mıyım abi?
Genel sen soruyordu ya, o yüzden.
Ya çok iyi ya. Mükemmel ya. Bana sarflıyor.
Tam Fenerbahçe işte.
Ya muazzam.
Tam Fenerbahçe. Ateş elini sürmüyor. Hop. Neyse şimdi bir şey diyeceğim. Yanlış anlaşılacak koşar. Kaan Ayhan oynar. Abdülkerim yetişmezse yine stoperde Berkan Kutlu forma giyecek. Yani açıkçası Okan Hoca da teknik heyette tabii ki Fatih Hoca'nın bir sözü vardı hani. En zor maç ilk oynayacağınız maçtır diye, önünüzdeki maçtır diye. Ama gerçekten en zor maç olarak görülüyor kalan fikstürde. Ben de katılıyorum. Kasımpaşa çok formda bir takım.
Forvetleri çok iyi. Forvet attı iyi yani.
Yani Fenerbahçe maçını nasıl kaybettiklerini gördük. Son dakika bir penaltı tartışmalı.
Peki Galatasaray maçını nasıl kaybettiklerini görür müyüz acaba?
Göreceğiz. Yani
kaybetmezler ya.
Zor bir maç.
Yenerler diye düşünüyorum.
İyi oynayan.
Atakan Kurt'u aklıma. Ve Rize maçı 6-2 oldu ya. İrfan 25 geldi. Rize kazanır bence dedi ya.
Çok iyi.
Rize kazanır.
Ama şimdi şey diyecek. Ben nereden bileyim gol öncesi faul yapıp vereceklerini.
Evet. Tamam. Offside'lere. Yani orada kaç adam var benim yani.
Ya hep haklılar, hep mağdur. Ya, arkadaş ya. Ne diyecektim? Yani bence zor bir maç. Gerçekten kalan fikstüre zor maç. Galatasaray için.
Sen zor maç mı olur diyorsun, ne diyorsun?
Bence zor maç çünkü Kasımpaşa'nın da Avrupa'ya gitme ihtimali var. Yani kazanması lazım en azından diyorum.
Bir kazanır mı? Hayır, kazanır mı?
Yok, ben beraberlik diyorum.
Beraberlik diyorsun. Nasıl bir hakem yönetimi bekliyorsun?
Adil ve adaletli.
Gördüğünü mü çalsın?
Adil ve adaletli.
Gördüğünü çalsın.
Adil ve adaletli bir yönetim bekliyorum.
Ya inanılmaz.
Beleş penaltı vermesinler Galatasaray'a diyor ya. Fenerbahçe çok penaltı veriyorlar diye. Son 5 haftanın istatistiklerini çıkarmamış. Bak onu söyleyeyim, Galatasaray'a verilen penaltıları.
Ya muazzam ya. Düşünsene abi, şu an İspanya'da Marka'da yalnız Marka'nın YouTube kanalında
dur
yayın yapıyoruz.
Hayır.
Real Madrid bu kadar penaltı veriyor. Barcelona bu kadar penaltı veriyor.
Ben sana söyleyeyim acaba? Tartışılıyor. Abi Avrupa'da daha büyük hakem hataları oluyor abi. Daha skandal.
Abi bizim kadar tartışıyorlar.
Avrupa'da ben sana söyleyeyim, bizde ben hakemlerin art niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bizde hakemlerimiz kötü. Orada bak ben sana söyleyeyim, Avrupa'da net şike var abi. Bahis şikesi var. Abi Real Madrid Valencia maçını izlediniz mi?
O rezillik.
Top havada ve gol oluyor. Top havadayken maçı bitirdi.
Havadayken bitirmedi. Vurduğu anda bitirdi.
Gol olacak diye bitirdi.
Evet.
Abi City Tottenham maçı.
Bak o pozisyon
Türkiye'de. Herif karşı karşıya baba maçı bitirdi.
Düşünsene, Türkiye'de olduğunu düşünsene.
O hakeme. Bak orada çok daha büyük majör hatalar ve orada bak ben zaten bir şike yapılıyor ya Avrupa'da.
Sahaya ilerdi taraftar, ben sana söyleyeyim.
O hakeme bir daha maç vermek lazım abi.
Fenerbahçe ya da Galatasaray maçında ya da Beşiktaş maçında olduğunu düşünsene. Ama Galatasaray Beşiktaş'ta olmuştu biliyorsun. Orta yapılmıştı ya, dışarıdan çıkardı, golü olmuştu. Hatırlıyor musun hangi maçtı o? Beşiktaş'ın
maçı. Ya korner ya. Ya inanılmaz ya.
Havadayken.
İnanılmaz.
Nasıl ya? Havadayken maçı mı bitirdiler?
Düzük çaldı.
Hayır, gol oldu ya. Şey verdi. Out verdi. Korner.
Geçen sezon oldu.
Bu sezon başı.
Bu sezon başı.
Havadayken falan
verdi. Dışarıdan gelme olur.
Peki yani. Beşiktaş'ı nasıl değerlendiriyorsunuz arkadaşlar? Yani işten acısı bir durum var.
Çok değerlendirecek kötü. Bir şey var mı
70
bilmiyorum.
Metrede oynanan oyun. Santos'un plansız ve programsız.
Peki sana bir şey soracağım. Şimdi ya birkaç maç öyle bütün maçları fokuslanıp izledim dersem yalan olur açık söyleyeyim ama.
Ya zaten uykun gelir. İzlediğin zaman 30 dakika
uyuyakalırsın. Niye giriyorsun yani? Şimdi pazartesi günü biliyorsun Ramazan, mübarek Ramazan bu arada. Herkese hayırlı Ramazanlar.
Hayırlı Ramazanlar diliyoruz herkese.
Gönülde. Hani Ramazan'ın ilk günüydü. İftar sonrası uykum geldi. 15. dakikada uyuyakaldım.
Ben nereden bilmişim ya? Ha, uyursun ama.
1-0'da uyudum valla. Gece 1.44 falandı. Kalktım.
Özetini izledim. Özetini izledim.
Abi yani şimdi sence soruyorum sana. Çünkü son Antep maçının 15 dakikası izledim. Almusurati ve Muçi.
Çok 20 milyon,
üst üste koyduğunda 23-24 milyon euroluk bir yatırım. erken mi davranıldı sence şeyi, o opsiyonu hemen kullandılar ya sezon sonunu beklemeden.
Ama Ağustos saati için hani biraz daha eleştiri için biraz
hayır erken. Hayır abi, iki oyuncu için çok ciddi rakam değil mi ya?
Çok ciddi rakam. Ha?
Çok ciddi rakam.
Yani şöyle.
Bak mesela Fener'in, pardon abi sözün kesin, Fener'in Galatasaray'ın falan aldığı oyuncuları konuşuyoruz ya, bonservis anlamında çok az sayılıdır bu kadar rakam ödendiği.
Ben onunla alakalı eleştirimi ya da övgümü Eylül ve Ekim'de de söyledim. Yani yeni hoca ya da bu hoca, bilmiyorum, devam edilir mi edilmez mi? Yeni transferler, yeni bir kadro, yeni şablon, yeni sistem ve de sezon başı kampı. Ondan sonra sezona başlanır. Doğru oyunla. Beşiktaş'ın bir oyunu yok abi. Şimdi Beşiktaş defansif bir kurguyla çıkıyor sahaya. Skoru bulmak için. Skoru bulduğu zaman üstüne yatıyor. Zor gol yiyen bir takım. Ama ilk golü bulursa, ilk golü rakip attığı zaman rakibi açamıyor. Yani maçı döndüremiyor. Santos'un öyle bir becerisi yok. Ve defansif bütün oyuncuları çıkarıyor. Bütün oyuncular ofansif oluyor. Beşiktaş defans stoperler ve forvet oyuncularıyla oynuyor. Arası bomboş abi. Arası inanılmaz. Bir iki tane orta saha oyuncusu koyuyor. Onlar da kenarlara gidiyor. Orta saha tamamıyla rakip oyunculardan kurulu. İleri şişiriyorlar. Beşiktaşlı oyuncular topa vuramadığı zaman top geri dönüyor. Duvara çarpar gibi rakip takım oyuncuları topluyor orta sahadan. Hızlı bir şekilde hücuma çıkıyorlar. Pozisyonlar ve goller buluyorlar önde oldukları zaman. Beşiktaş'ta B planı yok, C planı yok. Tam İsmail Kartal'ı buradan eleştiriyorduk da kusura bakmasın Santos ya. Yani böyle devam edersen sen İsmail Kartal'ın getir götürünü falan yaparsın anca. Ya kusura bakma, tamam kariyerim var, Portekiz bir takımda şampiyonluğum var da. Yani bir sistemin yok. Ne oynattığım belli değil, ne yaptığım belli değil. Şimdi Muçi bir orta sahada oynuyor, bir solda oynuyor. Muleka sana Antalya'da maç kazandırıyor, ertesi hafta yok. Halen yok. Hiç oynattırmıyorsun. Oynatmıyorsun. Semih bir forvet, bir forvet arkası, bir sol kanat. Ne olduğu belli değil. Yani bir Amartey var. Demir Ege'yi oynatacağım diyorsun. Bu transfer istemiyorsun. Sonra Demir Ege'yi oynatmıyorsun. Serdar Topraktepe devam etseydi daha mı iyi olurdu acaba? Yani hiç yoktan Beşiktaş'ın ne oynadığı belliydi.
Abi bence daha iyi olurdu. Niye daha diyeceksin? Olurdu. Serdar Topraktepe konusunda tek bir şey söylerim. Hiç kimse üstüne ihale etmesin. Semih Kılıçsoy'u
çıkaran, oynatan
Beşiktaş'a kazandırdı. Tabii ki altyapı hocaları vesaire, A takımı alanlar, birçok kişinin yüzü çok büyük emeği var. Ama Serdar Topraktepe geçici dönem Beşiktaş'ın hocası olmasaydı biz Semih Kılıçsoy'u bu sezonda pas geçiyorduk abi.
Aynen öyle.
İzleyememiştik.
Ve Demir Ege'yi de oynatıyordu. Fena da oynamıyordu çocuk. İyi aynen oynuyordu. Öyle. Sen Demir Ege'yi oynatmıyorsun. Amartey'i oynatıyorsun abi. Amartey'i yanına da Musati'yi koyuyorsun. Bütün herkesi ön tarafa atıyorsun. Muçi de gelmiyor. Öbükü de gelmiyor. Raşisa da gelmiyor. Cenk de gelmiyor. Gezal da gelmiyor. İşte Semih de gelmiyor. Sen iki tane orta saha, top yapamayan orta saha. Musati alıyor bu defa. Pas yapacak adam yok. Sağında solunda. Onu anlayan adam yok. İleri doğru işte uzun oynamaya çalışıyor. Maçın başlarında toplar kaybediyor. Gol yiyor Beşiktaş. Sonra ısınıyor maça. İyi toplar atıyor. Kendi takım arkadaşı topu kontrol edemiyor. Yani şey Musati'yi eleştirmem için Eylül Ekim'i görmem ve beklemem lazım. Şu an için çok böyle aman aman bir top oynamıyor. Muçi bence iyi oyuncu. Potansiyelli bir oyuncu. Onu da daha iyi bir takımda görmek lazım. Yani çünkü niye biliyor musun? Jermaine Lens örneği var abi. Fenerbahçe'de takımın yıldızıydı.
Ya.
Beşiktaş'a geldi. Öyle bir sırıttı ki. Oyun zekası o kadar sırıttı ki.
Advokat uyarmıştı. Bunu alırsanız kiralık olarak alın. Bonservisini almayı diye uyarmıştı. Hatta advokatın bir basın toplantısı vardı. Bu futbolcuların hiçbirisi Fenerbahçe'de ilk 11 oynayamaz diye açıkçası.
Evet.
Çok net açıklamaydı. Herkes tepki göstermişti.
Ama haklıydı.
Haklıydı yani.
Haklı abi. Haklı.
Başarı isteniyorsa bu takımdan birçok oyuncu göndermişler.
Tabii program haklı. Yalnız şey Cem Yılmaz'ın bir reklam filminde vardı ya, asfalt ağladı be falan diyordu. Program yağ gibi aktı be.
Evet, hakikaten aktı. Ama siz birbirinize güzel giriyordunuz ya, ben şöyle bir çekeyim.
Hayır, sen şey olarak direkt orada arada onay mı yakın?
Evet. Ama güzel soktun birbirinize
ya
size.
Ya 10 dakikadır sustu biliyorsun. Evet. Kenardan izliyor bak.
O şeyden sonra sustu.
Fenerbahçe
Galatasaray'sa da iyi oynar dedim ya, orada yüzü gülmeye başladı. Aynen. Mutlu oldu.
Şampiyon olur falan dedi. Rahat
şampiyon olur demedim. Fener'in sağ solu, Fener'in sağ solu belli olmaz ya. Bir gider Galatasaray yine ertesi hafta puan kaybeder abi. Evet, yine bir perşembe günü saat 12-14 arası. Üç Büyükler programında hem radyoda hem de YouTube'da hem izleyicilerimiz hem dinleyicilerimize buluştuk. Ali Naci Küçük'le, İrfan 25'le ve bendeniz Atakan Kurt'la beraber. Allah izin verirse gelecek hafta Perşembe günü yine sizlerle beraber olacağız. Hepinize güzel günler, mutlu günler ve hayırlı Ramazanlar arkadaşlar.
Üç Büyükler sona erdi.